İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Arunya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Kanal Avrupa, Keyif FM 92.7, Nevşehir, Bingöl FM 102.0, Radyo Star 94.0, Aksaray, Adıyaman, Gölbaşı, Uzman FM 89.6, Adıyaman, Katta, FM 96.7, Sakarya Kanal 7 54, Mardin Kanal 7 47, Ankara Bey Pazarı Sayılan TV, Adana Ceyhan CRT TV'den canlı olarak yayınlanan Atla Nokta ile Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuları yer alacağı programımızda bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınızla siz de e-maillerinize katılabilirsiniz. Konuklarımız Oktay Babuna, Tarkan Yavaş, Altu Beyken, Tuğçe Mengin, Deniz Karaduş ile başlıyoruz. Nasıl başlamak istersiniz hocam?
Evet, kaç tane çok önemli konumuz var konuşacağımız inşallah.
Dün senin anlattığın bir konu vardı işkenceyle ilgili.
Evet.
Türkiye'de malum işkence olayları var ve bunların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Devletimiz de, hükümetimiz de inşallah bu konuda çok güzel çalışmalar içinde. Bununla ilgili bir ilan var. Uygun görürseniz onu okuyacağım. Sayın Başbakanımıza hitaben yazılmış. Bu ilan yarın ya da öbür gün bir iki gün içinde çıkacak. Basında da yer alacak. Şöyle söylüyor. Sayın Başbakanımıza diye başlıyor. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi Türkiye'nin öncelikli siyasi hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda ülkemiz özellikle son yıllarda demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin tam olarak korunmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir reform sürecinden geçmektedir. Hükümetinizin ise işkence ve kötü muamele sıfır tolerans politikasına ne kadar büyük bir önem verdiği bilinmektedir. Gerçekten de gerek Başbakanımız olsun gerek İçişleri Bakanımız olsun bu konuda sürekli açıklamalar yapıyor. İşkenceye herhangi bir tolerans asla tanınmaması yönünde. Ancak özellikle son yıllarda imzalanan uluslararası sözleşmeler ve iç hukuk işkenceye karşı birçok teminat içermesine karşın ne yazık ki Türkiye'de işkence ve kötü muamele özellikle de tutuklama öncesinde hala sistemli bir şekilde devam etmektedir. Gerçekten bakıyoruz bazı resmi istatistiklere. Ve basında çıkan haberlere işkence olayları maalesef devam ediyor hala. Gerek yargıya intikal eden davalar, gerekse insan hakları örgütlerinin yayınladığı raporlar işkenceye uğraşan kişi sayısını her geçen gün daha da arttığını gözler önüne sermektedir. Tüm bu gelişmeler ışığında dikkatinizi çekmek istediğimiz çok önemli husus, kolluk kuvvetleri hakkında ortaya atılan işkence ve fena muamele iddialarının ne yazık ki çoğu zaman cezasız kalmasıdır. İşkence vakaları yargıya intikal etmekte, işkence yapan polisler yargılanmakta, ancak idari incelemeler genelde sürüncemeye bırakılmakta, soruşturmalar bilinçli olarak bitirilmemekte. Bu durumda zaman aşımı ve ceza erteleme söz konusu olmakta ve işkence yapan polisler kanunen hak ettikleri cezayı almamaktadırlar. Burada çok önemli bir konuya dikkat çekiliyor. Yani bu kadar işkence varken bunun failleri gerekli cezaları almıyorlar. Dolayısıyla işkence yapanın yanına kalmış oluyor ve karşılıksız oluyor. Tabii orada inşallah adaletin tecellisi de çok önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Karakolları İnceleme Alt Komisyonu'nun hazırladığı rapor bu konuda çok çarpıcı bazı sonuçlar ortaya koymuştur. Rapora göre işkence yaptıkları nedeniyle haklarında soruşturma açılan emniyet görevlilerinin çok azı ceza almaktadır. Yapılan araştırmaların ardından ortaya çıkan sonuç polisin idari soruşturmalarda korunduğu yönündedir. Ve son 5 yılda İstanbul'da tek bir polis dahi hakkında işkence iddiaları nedeniyle ceza almamıştır. Burada devletin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi istatistikleri söz konusu bu söylenenler. Ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi sitesinde yer alan yani www.tbmm yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin baş harflerinden oluşuyor .gov Nokta.tr sitesinde bu bilgilere herkes ulaşabilir. Bunlar herkesin ulaşabileceği bilgiler. Orada şu istatistikler verilmiş. 2003-2008 yılları arasında işkence ve kötü muameleden dolayı 2140 polis hakkında idari soruşturma başlatılmış. Bu kişilerden sadece 43 kişiye disiplin cezası verilmiştir. 1588 polis memuru ve amiri hakkında 256 iddianame düzenlenmiş, ceza alan personel sayısı sadece 19 olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu faaliyet raporu Ekim 2008-Eylül 2009. Yine başka bir çalışma, başka bir istatistik raporu. Bu da Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 14 Şubat 2005 ile 1 Haziran 2010 tarihleri arasında haklarında adli soruşturma açılan polislerle ilgili açıklaması. Polislerin nasıl korunduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir. 309 polisten sadece ikisi ceza almıştır. 50 polis beraat etmiştir. 131 polis hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Yetki sınırlarını aştıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatılan 2032 polisten ancak 20'si ceza almıştır. Bunlardan 8'i hapis, 1'i memuriyetten men, 11'i ise para cezasına çarptırılmış. 170 polis beraat ederken 1362 polis hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilmiştir. Bu da Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevap. Yine bu bilgiye de Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın sitesinden, yani TİHV, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın baş harfleri .org.tr'den ulaşabilirsiniz. Raporu hazırlayan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Yavuz Önen, 8 Haziran 2008'de Yeni Aktüel dergisinde bazı açıklamalar yapmış. Bu açıklamalar şöyle: Türkiye'de herkes işkencenin varlığından haberdar ama devlet işkenceyi tespit edemiyor. İşkencecileri bulamıyor. Mahkemeler bazı istisnalar dışında mağdurları değil, işkencecileri koruyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı bugüne kadar 11 bin kişiden fazla işkence mağdurunu tedavi ettirdi. Bu 11 bin dosya, 11 bin işkence iddiası demektir. Her yıl açıklama yapıyoruz. Örneğin bu yıl Türkiye İnsan Hakları Vakfı 450 kişi işkence gördüğü için tedavi olmak üzere başvurmuştur diye. Aslında savcıların gelip bu 450 vakanın her birine ayrı ayrı soruşturma açması gerekir. Bizim 11 bin kişiye ulaştığımız süreçte savcılık bir tek soruşturma açmadı. Evet, bu noktadan sonra Sayın Başbakanımıza hitaben şöyle sesleniliyor: Sayın Başbakanımız, tüm bu bilgiler işkence yapan veya yetkililerinin sınırlarını aşan bazı polis memurları hakkında yetkili merciler tarafından kovuşturma yapılmasına dahi gerek duyulmadığı yönünde önemli bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Türkiye, taraf olduğu milletler arası sözleşmelerde işkencenin yasak olduğunu kabul ederek işkencenin önlenmesiyle ilgili gerekli tedbirleri alma konusunda taahhüt altına girmiştir. Bu milletler arası yükümlülüklere paralel olarak anayasamızda da işkencenin yasak olduğu kabul edilmiştir. 4 Aralık 2004 tarihinde 5271 sayılı yeni ceza muhakemesi kanununun 94 ve 96. maddeleri hükümlerince işkence ve kötü muamele yapanlara verilecek cezalar arttırılmıştır. Ayrıca Polis Akademisi'nin mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanımız Sayın Beşir Atalay, "İşkence ve kötü muameleye karşıyız. İşkence ve kötü muamele yapanlara asla acımayacağız." sözüyle bizlere çok önemli bir teminat vermiştir. Yaşanan bu mağduriyetlerin giderilmesi, işkence yapan memurlarla ilgili ihlal iddialarının etkili bir şekilde soruşturulması, gereken ceza ve yaptırımların geciktirilmeden yerine getirilmesi, gereken kanuni düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi, hakkaniyet duygusunun zedelenmemesi ve adalete olan güvenin ortadan kalkmaması açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Saygılarımızla şeklinde bitiriyor ilan. Burada açıkça çok önemli bir konuya dikkat çekilmiş. Sayın Başbakanımızdan da bu konuda yardımlarını, ilgi alakaları istenmiş. Bu şekilde ülkemizin böyle kamburu olan bu konunun bizlerde bir an önce hallolmasını istiyoruz. Tabii burada can siperhane, fedakarhane görev yapan polis memurlarını, hakimleri, savcıları biz hepsini tenzih ederiz. Burada kastedilen belirli kişiler, belirli vakalar kastediliyor ve bu vakaların yine adaletin tecelli edecek şekilde, en güzel şekilde yargılanıp mutlaka bu konudaki suçluların ortaya çıkarılması. Böylelikle işkencenin ülkemizin sırtından tamamen arındırılması, yok edilmesi hepimizin ortak dileği.
Evet.
Siz ne diyorsunuz bu konuda?
Çok iyi olur tabii ki inşallah. Yani böylece devlet zan altında kalmaz. Böyle bir imaj da ortadan kalkar inşallah. Sayın Başbakanımız da inşallah bu konuyla ilgilenecektir i̇nşallah. Zaten. Dün münafık konusuyla başlamıştık. Münafık 200'de olan, yalan söyleyen ve Allah'ın iman etmiş gibi görünüp Müslümanlar arasında yaşayıp aslında iman etmeyen, kalben iman etmeyen bir varlık olarak Kur'an'da tanıtılıyor. Daha doğrusu mahluk, çünkü hayvandan da daha aşağılık dediği için Allah. Çok çeşitli özellikleri var, karakter özellikleri. Onlara devam edelim isterseniz. Mesela Allah'a ve ahiretlere inançları çok yüzeyel oluyor gerçekte. Önce iman etmiş de olsa kalbinde hastalık bulunduğu için daha sonra şeytan onu tamamen kontrolüne geçiriyor ve imandan tamamen uzaklaşıyor. Aslında inkar ediyor, fakat bunu da inkarcılar gibi alenen söylemiyor. Bu çok önemli bir farkını oluşturuyor. Çünkü bazı inkar eden kişiler açıkça söylerler. Ben Allah'a inanmıyorum derler, dine inanmıyorum derler. Bunlar tam tersini yapıyorlar. Allah'a ve ahirete inandık diyorlar. Ama Allah diyor ki ahirete inandık deseler de aslında inanmamışlardır diyor. İnanmadıklarını söylüyor. İsterseniz siz okursanız.
Tabii.
Başlayalım.
Buradan.
Evet.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Münafıkun suresi 1. ayet. Münafıklar sana geldikleri zaman biz gerçekten şehadet ederiz ki sen kesin olarak Allah'ın elçisisin dediler. Allah da bilir ki sen elbette onun elçisisin. Allah şüphesiz münafıkların yalan söylediklerine şahitlik ederler.
Ya burada işte çok önemli bir özellikleri, nasıl yalancı oldukları. Mesela şimdi de peygamberimiz döneminde, peygamberimizin yanına gittiklerinde sen Allah'ın elçisisin diyorlar. Bunu ağızlarıyla söylüyorlar ama kalplerinde gerçekte taşıdıkları bu değil. Allah söylüyor. Biz gerçekten şehadet ederiz ki sen kesin olarak Allah'ın elçisin dediler. Yani kesin böyle diye ağzıyla söylüyor. Fakat diyor ki Allah da bilir ki sen elbette onun elçisisin. Doğru. Yani Allah biliyor zaten, Allah yaratmış elçisini. Onu yaratan da Allah. Allah şüphesiz münafıkların yalan söylediklerine şahitlik eder. Yani kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar. Şimdi günümüzde Hazreti Mehdi'ye de böyle olacak. Hazreti Mehdi'nin yanına gideceklerini anlıyoruz inşallah. Çünkü işari anlamı ayetin ahir zamana ve günümüze bakıyor. Hazreti Mehdi'nin yanına gittiklerinde onu kendi liderleri, imamlar olarak kabul ettiğini söyleyecekler. Ama kalplerinde böyle olmayacak. Ve Allah da biliyor bunu. Yani onlar bilmediğini zannediyorlar, haşa. Allah'a o şekilde inanmadıkları için. Ama Allah bildiğini söylüyor.
Evet.
Olur, çok iyi olur.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 27. ayet. Ki bunlar Allah'ın ahdini, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kaybı uğrayanlar işte bunlardır.
Evet. Yani evet. Münafıklar, bir kere münafık yani en önemli özelliği düşüncesini gizlemesi. Yani kendini dindar olarak gösteriyor. Aslında dindar değil. Yani dinsizliğini gizleyerek dindarlar arasında yer ediniyor. Ha, bunun sebebi de şu. Dindarları, dindar insanları tabii ki güçlü görüyor. Belirli menfaatler onlarda görüyor. Belirli bir düşüncesi oluyor. Onlarla birlikte oluyor. Tabii onlarla birlikte olmak için bunu din adına yapması lazım. Yani kendini dindar göstermesi lazım onlarla bir arada olabilmek için. Kendini dindar gösteriyor. Ve hatta onlarla bazı faaliyetlere de katılıyor. Tebliğ çalışmaları yapıyor. Hatta peygamber zamanımızda böyle onlarla savaşa giden bile var. Tabii bir menfaat için. Daha sonradan işte başka menfaatleriyle çatıştığı için geri dönenler oluyor. Yani böyle yani ileri derecede yani çok gözleri kara oluyor. Menfaatleri için her şeyi yapabilecek konumda oluyorlar. Ama tabii ki hak mümin Müslüman topluluklarında olduklarında hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olduğu gibi işte ahir zamanda Hazreti Mehdi zamanında olduğu gibi onların arasında gerçekten onlar Allah rızası için yaşadıklarını gördüklerinde bu onlara bir azap haline geliyor. Yani bu sefer şunu da görüyorlar, o menfaatleri, o çıkarları elde edemediklerini de gördüklerinde muazzam bir öfkeye kapılıyorlar Müslümanlara karşı. O dinsizliklerini gizleyerek sürekli böyle o menfaatleri elde etmeye çalışmak ama sürekli de böyle Müslümanlara karşı böyle kin ve öfke besleyerek hayatlarını devam ettiriyorlar. O yüzden yani gerçekten çok aşağılık bir karakter. Yani biz ne kadar düşünsek anlamayız Allah'ın izniyle. Çünkü yani normal bir insanın, aklı başında, şuurlu, vicdanlı bir insanın anlayacağı bir konumda değiller. Son derece aşağılık, çok adi bir konumda olmuş oluyorlar. Ve bunu din adına yapıyorlar.
Münafıklar müminlere kendilerini samimi tanıtmak için yoğun çaba harcıyorlar. Fakat gerçekte samimiyetsizlikleri menfaatleri çatışana kadar devam ediyor. Ondan sonra iyice samimiyetsizliklerini ortaya koyuyorlar. Zaten ayrılıp gidiyorlar. Yani menfaatleri olduğu sürece bu şekilde. Fakat menfaat kalmadığını düşündüğü anda ki onların bulunduğu mücadele ortamında korkak oldukları için kalmak bulunmak istemiyorlar. O zaman samimiyetsizlikleri ortaya çıkıyor. Şimdi ayette Allah şöyle buyuruyor bir ayette, şeytandan Allah'a sığınırız. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Müslümanlara dindarmış gibi tanıtıyorlar kendilerini. Namaza kalkıyor, oruç da kılıyor, Kur'an okuyor. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise, bakın burada tabii şeytan onlara bir fiziksel anlamda gözüküyor şeklinde değil ayette ifade edilen. Yani Müslümanların yanından ayrıldıklarında, kendi kendilerine olduklarında derler ki, şüphesiz sizinle beraberiz. Biz onlarla yalnızca alay ediyoruz. Yani samimiyetsizliklerini biliyorlar. Ve bunu kendi kendilerine de ikrar ediyorlar. Ama ne zaman Müslümanların yanından ayrıldıktan sonra etrafında Müslüman olmadığı zaman içerisinde samimiyetsizliği iyice ortaya çıkıyor. Hatta yalnız kaldıklarında ibadet de yapmıyorlar. Onları gösteriş için yaparlar. Yani Müslümanlar etraflarında olduklarında. Bu bize onların nasıl bir ikiyüzlü, samimiyetsiz, karaktersiz, ahlaksız bir yapıları olduğunu gösteriyor. Zaten Allah bildiriyor bize bunu bu şekilde. Bunların üzerinde şeytanın bütün özellikleri tecelli ediyor. Nedir şeytanın özellikleri? Kahpe, aşağılık, kaypak, değil mi? Allah'a inkar etmiş, son derece kibirli, yani delicesine kibirli bir varlık olması. Tabii bu da Allah'ın dilemesiyle, şeytanı kontrol eden de Allah'tır. Bütün bu özellikleri münafıkların üzerinde gözüküyor işte. Bu tam şeytana uyduklarını gösteren çok önemli bir belge. Zaten Allah şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında şüphesiz sizinle beraberiz derler diyor. Yani tam o özellikte onun dinine uyuyor. Yani taşıdığı, kalbinde taşıdığını düşündüğü din bir şeyi bir dini olduğunu iddia ediyor ama o din işte münafıklık dini, şeytanın dini. Yani apayrı bir din anlayışı var. Gerçek bir din anlayışı yok bu anlamda.
Siz de okuyabilirsiniz şuradan. Kolunu şeytandan Allah'a sığınırım. Evet, burası oradan şuraya kadar.
Hı hı. Kuvveti ve onuru inkarcılarda ararlar. Kuvvet ve onuru, izzeti onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsünüz. Maide Suresi 80. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinirler. Nisa suresi 139. ayet.
Evet, münafıklar müminlerin yanından ayrıldığı zaman başka Müslümanları da yanına da gitmiyorlar. Evet. Değil mi? Ahlaksızların yanına gitmeyi tercih ediyorlar. Yani dini kabul etmeyen, Allah'ın varlığını inkar eden insanlarla dostluk edindiklerini belirtiyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Nerede böyle karanlık insanlar var. Nerede böyle komplo yapmaya müsait, Müslümanlara karşı nefret belirleyen, Allah'ın dinine karşı mücadele etme isteği içinde olan ve hareket eden insanları gidip buluyorlar ve onlarla birlikte oluyorlar. Başka Müslümanların yanına da gitmiyorlar. O yüzden hem kendileri aynı şekilde ahlaksız, ve gidip ahlaksızların yanında yaşamayı tercih ediyorlar aynı şekilde.
Evet, aslında ayeti şerh ederek açık, ayet ayet açıklayayım. Hangi ayet okumuştunuz?
Sarı.
Evet. Onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Hakikaten Altı Hocam'ın da anlattığı gibi. İnkara sapanlarla ama şimdi böyle bir özellik var. Mesela Peygamberimiz döneminde özellikle de peygambere düşman olanlarla işbirliği yapıyorlar. Günümüzde de o zaman işari anlamı olarak Hazreti Mehdi'nin yanında bulunan münafıklar ayrıldıklarında özellikle de Hazreti Mehdi'ye karşı düşmanlık yapanlarla işbirliği yapıyorlar. Tabii günümüzde bunu ne şekilde olabilir? İftiralar, basında iftiralar şeklinde, ondan sonra mahkemelerde yalancı tanıklık şeklinde olabilir. Sağda solda yalan iftira atmak, yalan iftira atmak için iftira kampanyaları düzenlemek, internet siteleri düzenlemek, yapmak gibi faaliyetlerle Hazreti Mehdi'ye karşı faaliyet yapacaklarını anlıyoruz. Bu şekilde ortaya çıkıyor. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinirler. İşte bu ne kadar nasıl çarpık bir din anlayışı olduğunu gösteriyor. Şimdi gerçekten inanan bir insan böyle bir şey yapar mı? Tabii ki yapmaz. Yani kafirle işbirliği yapar mı? Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmaz. Hazreti Mehdi'nin yanından ayrılmaz gerçekten inanan bir insan. İşte bu yani kalplerindeki samimiyetsizliği ortaya koyuyor. Şeytani bakış açısını. Zaten şeytanın dediğimiz gibi bütün özellikleri üstünde gözüküyor. Yani tam şeytanın kontrolüne girmiş birisi. Çünkü Allah mesela imandan sonra inkara sapacaklarını bildiriyor ayette. Bir dönem iman etmiş gibi olsalar da Allah'ın dilemesiyle daha sonra şeytanın etkisine girerek kalplerinde hastalık olduğu için şeytan tabii çok Allah'ın dilemesini teşhis ediyor ve tamamen inkara gidiyorlar. Ve inkara gittiklerinde de bütün bu özellikleri açığa çıkıyor. Mesela bir zaman için böyle kendilerini göstermeselerdi bir müddet sonra münafık alametleri Müslüman toplumun içinde ortaya çıkmaya başlıyor. Öfkeleri, kibirleri değil mi? Müslümanlar arasında ayrıcılık yapmaya çalışmaları, haber taşımaları mesela küfre karşı böyle müminlerin içerisinden. Bu özellikleri o ayrılmadan önceki dönem içerisinde ortaya çıkıyor. Ve en sonunda zaten menfaatlerine de ters düştüğü için, sığınacak bir yer aradıkları için inkarcıların özellikle de düşman olanların, bakın bu çok önemli, onların yanına gidiyorlar. Peygamber'e ve Hazreti Mehdi'ye düşman olanların yanına gidiyorlar.
Bu noktada çok önemli bir şey var. Bunlar onların yanına gidiyorlar, diğer inkarcıların, diğer münafıkların yanına gidiyorlar ama onlarla hiçbir zaman aslında uzlaşamıyorlar. Yani aslında birbirlerinden de nefret ediyorlar. Yani onların yanlarına gitme sebepleri çıkar birliği. Yani onlar bir çıkar birliği kuruyorlar. Menfaatleri doğrultusunda belirli bir dönem birliktelik yaşıyorlar. Yani ortak, bunların ortak çıkarı, menfaati de inananlara karşı zulüm yapmak, onlara saldırmak, onlara karşı her türlü işte fitneyi, fücuru çıkarmak. Yoksa birbirlerinden tiksiniyorlar. Çünkü şundan tiksiniyorlar. Bir kere kendilerini biliyorlar. Yani hak olan bir davada inandıklarını söyledikleri bir davada aslında inanmadıklarını biliyorlar. Karşı da yanlarına gittiklerinin de aynı şekilde ikiyüzlülük yaptıklarını, adilik yaptıklarını biliyorlar. Şimdi onlar birbirlerinin karşılıklı adilik yaptığını biliyor. Dolayısıyla zaten oraya giderken nefretle gidiyor aslında. Yani onun da adilik yaptığını biliyor. Bir de yani hocamız onu daha önce anlatmıştı bize. Yani şimdi haşa Allah'a karşı ihanet eden, Allah'a adilik yapan, değil mi? Peygamberine, dinine karşı isyankarlık yapan bir insana insan nasıl güvenir yani? Değil mi? Ona karşı nasıl saygı duyabilir, nasıl ona güvenebilir? Bunlar da birbirlerini biliyorlar. Dolayısıyla zaten içeride birbirlerinin de adi olduğunu bildikleri için muazzam tiksiniyorlar birbirlerine. Ama işte dediğim gibi belirli bir dönem menfaatleri doğrultusunda o birlikteliği devam ettiriyorlar.
Tabii yani zaten böyle kibirli, yalancı, aşağılık, kaypak, kahpe birini kim sevebilir ki? Ne onlar birbirlerini seviyorlar, ne onları kimse seviyor. Şimdi isterseniz yalancı oldukları...
Bir ayet var hemen konuyla ilgili, onu okuyayım. Haşr suresi 14. ayet, şeytanlar Allah'a sınırım. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise pek şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. Tam Tarkan Hocam'ın izah ettiği durumu Allah buyurmuş.
Şimdi de şu da ilginç bir nokta. Kendilerini iyi bildikleri için kendisi gibi olanları Müslümanların arasında bulunduğu süre içerisinde teşhis edebiliyorlar. Yani birbirlerini anlıyorlar aslında. Çok garip mahluklar olduğu için onun gibi olanı aslında orada da teşhis ediyor. Birbirlerini biliyorlar. Zaten çıktıklarında da hemen bir araya geliyorlar. Bu da çok önemli bir özellik. Yani mesela hocamız demişti bunu. Çıktığı zaman zaten şöyle bir mazeret söylüyorlar her zaman, böyle söyleyebiliyorlar. Biz dini daha iyi yaşayacağız. Haşa, peygamberimize adaletsizlik yaptığını düşünüyorlar. Kendilerini daha üstün görüyorlar. Hatta Allah'tan daha üstün gözünü görüyor. Dolayısıyla giderken daha dindar, daha takva olduklarını iddia ediyorlar. Şimdi böyle bir insan, onları ayıralım da, samimi olsa, ki peygamberin yanından ayrılmaz bir kere. Hazreti Mehdi'nin yanından da ayrılmaz. Hadi diyelim ayrıldı. Ne yapabilir mesela? Başka Müslümanlarla bir araya gelebilir. Değil mi? Cahildir ama o şekilde öyle olmuyor hiçbir zaman. İşte bakın, inkarcılarla bir araya gelmeleri zaten onların aslında kalben inanmadıklarını gösteren de çok önemli bir delil olmuş oluyor. Allah bunu da göstertiyor böyle, bu şekilde.
Evet. Söylediklerine ilgili ayetler var. İstersen onları da okuyalım. Şuradan siz okuyabilir misiniz buradan?
Tabii ki.
Şuradan. Peki. Gizli toplantıları.
Gizli toplantılar yaparlar. Gizli toplantıların fısıldaşmaların men edilip sonra men ettikleri şeye dönenleri, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı fısıldaşanları görmüyor musun?
Yani burada gizli toplantılar yapıyorlar. Ve bunu inananlara, Müslümanlara karşı yapıyorlar. Yani böyle bir faaliyet içine giriyorlar. Yani biraz önce Oktar Hocam'ın anlattığı gibi mesela bunlar inanmadıkları halde inandık diyorlar. Sonra düşmanlık yapıyorlar ama gidip mesela kendi hayatlarını yaşamıyorlar. Yani başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Müslümanlarla uğraşmaya devam ediyorlar. Mesela o gizli toplantılarını, birlikteliklerini beraber yapıyorlar. Ve bu şekilde devam ediyor. Devam ediyor ayet.
Zarar vermek, inkarı, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanları gözlemlemek için mescid edenlerin ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir.
Tövbe suresi, Tövbe suresi 107. ayet. Orada işte mescit meydana geliyor. Yani kendi evlerini meydana getiriyor. Birliktelik yapıyorlar ve bunun amacı müminlerin arasını ayırmak. Ayette Cenab-ı Allah buyurduğu gibi ve kötülük yapmak oluyor. Yani asla ondan kurtulamıyorlar. Çünkü kendi yaptıkları adiliğin farkında oldukları için müminlerin çalışmaları, müminlerin olduğu ortam devam ettiği müddetçe onlara o bir yürek acısı olarak kalıyor. Çünkü adilik yapıp ayrılmışlar. Şöyle olması lazım, kendilerinin demesi lazım ki bakın onlar dağıldılar ya da bakın onlar hatalıydı. İşte bakın onlar yanlış yaptılar demek zorundalar ki kendilerini temize çıkarabilmek için. Sırf bunun uğraşısını veriyorlar. Bu yüzden toplanıyorlar, bu yüzden bir araştırma faaliyeti içine giriyorlar. Bu yüzden kötülük yapmaya çalışıyorlar. Ama tuzakları asla başarıya ermiyor. Allah izin vermiyor inşallah böyle bir şey. O yüzden bu şekilde o içindeki kin ve öfkeyle bu şekilde birlikte sürekli böyle aşağılık bir hayat içinde kalıyorlar.
Şimdi bu ayet indiğinde Peygamberimiz döneminde Dırar Mescidi diye bir mescit kuruyorlar. Yani ayrı bir yer yapıyorlar. Fakat buradaki konu bakın, ayrılırken İnkar ediyoruz diye ayrılmıyorlar. Haşa, peygamberimizden daha takva, dini daha iyi yaşayacakmış gibi sebeplerle ayrılıp bu Dırar Mescidi'ne mescidi kuruyorlar. Hatta peygamberimizi davet ediyorlar oraya. Ama Allah ayette senin içinde bulunduğun yer kalman takvaya daha uygundur diye bildiriyor peygambere. Çünkü orada Müslümanların olduğu, peygamberimizin olduğu bir yer. Bu ayrı yerden gözetliyorlar. Gözetliyorlar ve onların yaptıkları mücadeleden çekindikleri için, kendilerine göre güya bir risk gördükleri için, güya kendilerinin emniyette olduğunu düşünerek dışarıdan bakıyorlar, mücadelelerini, savaşlarını seyrediyorlar peygamberimizle beraberindeki Müslümanların ve onların başına felaket, kötülük gelmesini istiyorlar. Kalplerin istedikleri bu. Şimdi günümüzde Dırar Mescidi'nin aynı şekilde Hazreti Mehdi döneminde de işari anlamıyla ayetin olduğunu anlıyoruz. Yani münafıklar aynen bu şekilde olduğu gibi dini iyi yaşamak iddiasında bulunarak, haşa, Hazreti Mehdi'nin dini yeterli yaşamadığı, adaletsiz olduğunu iddia ederek yanından ayrıldıkları, ayrı bir yerde toplantılar yaptıkları, yani Dırar Mescidi'nin günümüzdeki karşılığıyla ve oradan Müslümanları gözetledikleri ve onların başına kötülük gelmesi için bekledikleri anlaşılıyor. Bu şekilde ayrı bir yerde bulundukları. Hatta Allah ayette biraz önce de gördük, gizli toplantılar yaparlar diyor ama Tabii hepsi Allah'ın bilgisi, Allah'ın işitmesiyle oluyor inşallah. Allah da o kötülüğü başlarına geçirecek inşallah.
Tabii ki çok şey, mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dini vahyettiği elçisi. Şimdi bu münafıklar dini zaten Peygamber Efendimiz'den öğreniyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Daha evvel dinle ilgili bir bilgileri yok. Dini tamamen Peygamber Efendimiz'den öğreniyorlar. Sonra bir de kendileri sanki Peygamber Efendimiz'den Allah'a daha çok yakınmış gibi, dini daha iyi yaşayacakmış iddiasıyla dediğin gibi Peygamber Efendimiz'e karşı çıkıyorlar. Aynı şekilde Hazreti Mehdi'ye de öyle. Mehdi ahir zamanda hidayete vesile olan kişi olacak. Mehdi'nin yanına gelen o sonra münafık olanlar dini zaten Mehdi'den öğreniyorlar.
Evet.
Değil mi? Allah'ın rızasını Mehdi'den öğreniyorlar. Kur'an'ı Mehdi'den öğreniyorlar. Hadisi sünneti Mehdi'den öğreniyorlar. Ondan sonra ve Allah'ın seçtiği bir insan Hazreti Mehdi. Değil mi? Allah'ın vasıflarının, sıfatlarının tecellisi olan dünyadaki mesela Allah adalet sahibi olandır. Allah'ın adil sıfatı var. Hazreti Mehdi dünyanın üstündeki en adaletli kişidir. Yani Allah'ın adalet sıfatı en çok Hazreti Mehdi'de tecelli eder. Mesela Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Allah'ın vasfı. Dünya üzerindeki en merhametli kişi Hazreti Mehdi'dir. Çünkü Allah'ın o sıfatı, o özelliği Hazreti Mehdi'de en çok tecelli eder. O yüzden zaten Hazreti Mehdi'dir o.
Evet.
Seçilmiştir. Ve Allah'ın en güzel vasıfları en güzel şekilde onda tecelli eder. Şimdi dini bilen ve bu bütün Peygamber Efendimiz gibi güzel ahlakı olan bir insana bu münafıklar hem ondan Hazreti Mehdi'den öğreniyorlar dini. Sonra da kendileri daha dindar ve daha iyi olduklarını iddia ediyorlar. Sahtekarlığa bakın yani. Ve onu daha şeylikle suçluyorlar. Yani dini kullanmakla itham ediyorlar. Halbuki kendileri kendi nefislerine uydurmuşlar dini. Allah'ın hükümlerini kendileri dünyada nefsani olarak hangi çıkarları elde etmek istiyorlarsa Allah'ın ayetlerini, hükümlerini o nefslerine uyduruyorlar. Nefse uygun bir din çıkartıyorlar.
Evet.
O yüzden istemiyorlar Hazreti Peygamber'i ve Hazreti Mehdi'yi. Çünkü çıkarlarına ve nefislerine aykırı geliyor. Çünkü Hazreti Mehdi onlara sadece Allah'ın rızasını, değil mi? Rahmetini, cennetini, İslam'ın yüce âli menfaatlerini ve ahireti istiyor. Onlar onu istemiyorlar. Onlar biz nefsani çıkarlarımız neyse dinin hükümlerinde ona uyduralım. Böyle kendimize uygun bir din yapalım diyorlar. O yüzden ayrı bir yere gidiyorlar. Evet.
Mesela Peygamberimizin yanından ayrıldıklarında hiçbir dini faaliyet göstermiyorlar. Bu yani günümüzdeki karşılığı da Hazreti Mehdi'nin yanından ayrıldıklarında mesela Hazreti Mehdi'nin görevleri var. Hadislerde ve Üstad Said Nursi'nin özellikleriyle bildirilen Darwinizm ve materyalizm dünyada üzerinden kaldıracak İslam Birliği'nin kurulması, değil mi? İmanın tesisi, Kur'an'ın aslına döndürülmesi. Şimdi yanından ayrıldıklarında bunların hiçbir zaman bir faaliyette bulunup mesela Darwinizme, materyalizme bir mücadeleleri olmayacağını anlıyoruz. İmanı tesis etmek için, İslam Birliği'nin kurulması için hiçbir mücadelelerinin olmayacağını anlıyoruz. Varsa yoksa tıpkı Peygamberimiz döneminde olduğu gibi o dönemdeki münafıklar varsa yoksa Peygamberimize düşmanlık yapıyorlardı, mücadele ediyorlardı. Demek ki bunlar da Hazreti Mehdi'nin yanından ayrıldıklarında bütün güçleriyle Hazreti Mehdi ile uğraşacaklar. Onun faaliyetlerini durdurmak, değil mi? Onun Darwinizme, materyalizme karşı mücadelesini, İslam'ın dünyaya hakimiyetini için verdiği mücadeleyi durdurmak için faaliyet göstereceklerini anlıyoruz. Bu kendilerini üstün görmeleri de kibirlerinden kaynaklanıyor. Şimdi isterseniz kibirle ilgili nasıl olduklarını anlattığı ayet var, onu okuyalım isterseniz.
Tabii. Münafıkın suresi 5. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün.
Bir bakın onu açıklayalım şimdi. Gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret. Yani Allah'ın Resulüne gelin, tabi olun, Kur'an'a tabi olun dendiğinde başlarını yana çevirdiler. Büyükleniyorlar hemen. Muazzam bir kibirleri var. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. Yani şeytan nasıl kibirli? Değil mi? Şeytanı Allah yarattığında Hazreti Adem'e secde etmesini istiyor. Meleklerin hepsi secde ediyor. Şeytan bir kibirle, haşa yani Allah'ın yarattığını sen Sen kimsin yani, değil mi? Allah'ın yarattı, Allah secde et diyor. Tabii ki edecek. Melekler zaten o şekilde büyükleniyor. Sen onu diyor topraktan yarattın, beni ateşten yarattın diyor. Yani şu Allah dilediğini dilediğinden yaratır yani. Allah ne diyorsa olur. Bu delice kibirinden dolayı böyle haşa Allah'a isyan ediyor. Tabi Allah'ın kontrolünde, Allah'tan müstahni bir güç yoktur. Yani şeytan haşa Allah'ın düşmanı, Allah'a karşı mücadele eden bir varlık değil. Allah'ın yarattığı, tamamen Allah'ın kontrolünde olan bir varlıktır. Bakın münafıkların da delice bir kibiri var. Yani peygambere, ki günümüzde de Hazreti Mehdi'ye büyüklenecekler. Kendilerini üstün görecekler. Bu çok derece bir şey. Yani Mehdi, Allah'ın hadi sıfatını tecelli etti. O dönemin halkı hocam açıkladı, değil mi? En ahlaklı, en çok Allah'tan korkan, en üstün ilimlerle donatılmış kişisi. İslam'ın lideri, değil mi? Peygamberimiz de güzel ahlaktan en güzel ahlaklısı. İslam'ı tebliğ eden, Allah'ın Kur'an'ı vahyettiği çok güzel ahlak, üstün ahlaklı bir kulu, değil mi inşallah? Onlara karşı büyükleniyorlar. Yani bu delice bir kibir. Yani böyle insanın, normal bir insanın anlayabileceği bir şey değil bu. Yani tamamen farklı bir yapıları olan bir mahluk böyle. Allah'ın özel yarattığı bir mahluk. Ve şeytani özellik, şeytanın özelliklerini tecelli etti. Yani üzerinde ortaya çıktığı varlıklar.
Bir de onların böyle ruh halini böyle çok güzel yansıtması açısından bir ayet var. Nisa suresi 141. ayet. Onu siz okuyabilir misiniz?
Onlar sizi gözetleyip duruyorlar. Size Allah'tan bir fethi, zafer ve ganimet gelirse sizinle birlikte değil miydik derler. Ama kafirler bir pay düşerse size üstünlük sağlamadık mı müminlerden size? Gelecek tehlikeleri önlemedik mi derler. Allah kıyamet günü aranızda hükmedecektir. Allah kafirleri müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez. Nisa suresi 140.
Yani onların ruh halini tam olarak gerçekten çok net açıklıyor. Evet. Sürekli mesela müminlere, Müslümanlara böyle bir iyilik geldiğinde, böyle onlara bir yarar geldiğinde, bir güzellik, bir zenginlik olduğunda hemen biz sizle beraber değil miydik diyorlar. Ha, ne kadar böyle aşağılayıcı bir halde ve tavırdalar hemen bu şekilde. Ama kendilerince yani Müslümanlara bir saldırı olduğunda, işte onlar bir zor duruma düştüğünde, hani zahiren bir olay olduğunda da bu sefer gidip kafirlere, münafıklara bak bu sefer biz sizle beraberdik diyorlar. Onlara karşı size yardım etmedik mi? Şeklinde bir tavırları var yani, ruh halleri var. Yani gerçekten çok aşağılıklılar. Bu şekilde iki tarafı da böyle kollayıp menfaatleri neredeyse oraya hareket ediyorlar. Bir başka ayette de Allah onların ne o taraftan ne bu taraftan olduklarını söylüyor. Yani tamamen iki taraf arasında bocalayan, sadece menfaatlerin peşinde olan böyle bir grup gibi söylüyor. Okuyorum ayeti. Nisa suresi 143. ayette arada bocalayıp dururlar. Ne onlarla ne bunlarla şeklinde Allah onların gene ruh hallerini bize gösteriyor. Bir başka ayette de iman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki şüphesiz sizinle beraberiz. Biz onlarla yalnızca alay ediyoruz. Kendilerince alay ediyorlar Müslümanlarla. Tamamıyla farklı bir ruh halindeler. Yani hem münafıklarla olanlarla da aslında birlikte değiller. Onlardan da nefret ediyorlar karşılıklı. Zaten müminlere karşı düşmanlar. Böyle ortada kalmış, aşağılık, hor kılınmış bir topluluk olarak devam ediyorlar.
Evet. İman etmedikleri için de hiçbir zaman Müslümanların özellikleri olmuyor. Mesela Müslüman tevekküllüdür. Yani Allah'a boyun eğicidir. Allah'ın her şeyi kaderde yarattığını bilir. Bir zorluk oluştuğunda da korkuya kapılmaz. Sabırla ve tevekkülle karşılar. Bunlar da tam tersi oluyor. Bunu isterseniz okuyalım bu ayeti.
Ahzab suresi 19. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şayet korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün.
Evet, şimdi peygamberimizin yanında bulundukları süre içerisinde tabi mücadeleler oldu biliyorsunuz. Savaşlara girdiler. Bakın korku gelecek olsa bir zorlu bir durum oluştuğunda ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi. Yani ölüm korkusunun olduğu bir kişiyi düşünün böyle. Üstüne böyle baygınlık gibi artık ölümden son derece korkmuş, paniğe kapılmış bir ruh haline girdiklerini, gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Halbuki burada Müslüman biri tevekkül gösterir, değil mi? O durumu yaratan Allah'tır. Yani o düşman görüntüsünü yaratan Allah'tır. Savaş ortamını yaratan Allah'tır ve Allah insanların imanını sınayacağını bildiriyor. Fakat bunlar Müslüman olmadıkları için, kalben Allah'a inanmadıkları, tevekküllü olmadıkları için muazzam bir korku duyuyorlar. Hazreti Mehdi döneminde de böyle olacağını anlıyoruz. Hazreti Mehdi'ye çeşitli iftiraların, saldırıların olacağı, hatta hapse gireceğini, Hazreti Yusuf'la aynı özellikleri göstereceği hadislerde bildiriliyor. Dolayısıyla böyle medyada, basında iftiralar olduğunda, değil mi, bir saldırıyla karşılaştıklarında bunların çok son derece korkuya kapılacakları, kiminin bu korkuyla onun yanından ayrılacağını anlıyoruz. Ayetlerden de bu şekilde anlaşılıyor. Şunu da okursanız.
Ahzab suresi 10. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı. Tevbe suresi 57. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı.
Bakın burada da, değil mi, yine tevekkülsüzlüklerini gösteren, korkaklıklarını. Şimdi hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Yani zorlu bir durum var. Değil mi? Müslümanların zor durumda olduğu, düşmanların saldırının çok yoğun olduğu bir ortam anlatılıyor burada Allah tarafından. Gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı. Zorlu bir ortam, değil mi? Allah'ın oluşturduğu bir korku ortamı. Ama Müslüman korku ortamı olur ama Müslüman korku duymaz. İman eden birinin farkı budur. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar, yani kendilerini güya emniyette hissedeceklerini, o mücadele ortamından kaçabilecekleri bir yer bulduğunda hemen diyor Allah oraya koşup yerleşirler diyor, sığınırlar diyor. Demek ki Hazreti Mehdi döneminde de böyle. Hazreti Mehdi'nin mücadele sırasında korkacaklar Müslümanların imtihan olmasından, değil mi? Onlara olan iftira saldırılarından, başka türlü saldırılardan korkacaklar. Kalkıp ayrılıp yanından kendilerini güya emniyette hissedecekleri evlere, yakınlarının, birilerinin yanına sığınacaklarını anlıyoruz. Halbuki Allah söylüyor, yani o müminlerin imtihan olması için yaratılmış özel bir durum. Müslümanlara olan saldırılar. Müslümanlara düşen burada tevekküllü olmak. Bunlar da son derece tevekkülsüz ve korkak oldukları için kaçıp saklanıyorlar. Güya kendilerini kurtardıklarını zannediyorlar ama Allah hem dünyada aşağılayacak onları inşallah, ama asıl ahirette cehennemin en alt tabakasını vaat ediyor. Azabın en büyüğünü. Değil mi Altı Hocam? Evet. Sana söyleyeceklerim vardır.
Hocam Hazreti Mehdi, tabii Üstad Hazretleri Hazreti Mehdi'den çok bahsetmiş. Bediüzzaman Said Nursi, geçtiğimiz yüzyılın müceddidi, büyük İslam mütefekkiri. Çok olağanüstü güzel bir insan maşallah, hayatıyla, ahlakıyla, her şeyiyle insanlığa örnek olmuş, çilesiyle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda ilgili olan hadislerini çok güzel şerh etmesiyle Hazreti Mehdi'yi görmüş gibi tanımış ve hakikaten Risale-i Nur'da çok çok fazla bahsetmiş Hazreti Mehdi'den. Hatta bir yerde onun ismini bile verebilirim diyor neredeyse. O derece bir şeyde. Şimdi onunla ilgili birkaç alıntı okumak istiyorum. Bazı Risale-i Nur talebesi kardeşlerimiz, çünkü Hazreti Mehdi ile ilgili yanlış bir inanışa sahipler. Üstad Hazretleri o kadar çok Hazreti Mehdi'nin bir kişi olduğundan, Müslümanların lideri olan kişi olduğundan, İslam birliğini, İttihat-ı İslam'ı başına geçecek olan bir kişi olduğundan bahsetmiş olmasına rağmen bazı kardeşlerimiz bunu tam kavrayamamış olsa gerekler ki bizim bunları izah etmemiz gerekiyor. O yüzden okuyorum. Mektubat sayfa 425-426'da Üstad Bediüzzaman şöyle diyor. Elbette o kuvvet-i azimedeki, büyük kuvvetteki bir hamiyet-i aliye, yüksek bir hamiyet, yani İslam'ın karşı olan İslam'ın hamiliyeti feveran edecek, yükselecek ve Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek. Bakın Hazreti Mehdi Müslümanların başına geçeceğinden bahsediyor Üstad Hazretleri ve doğru yola, gerçeğe sevk edecek diyor Müslümanları. Büyük olaylar olacak diyor, büyük olaylar gelişecek ve o İslam hamiyeti İslamiye güçlenecek. Ve o zaman da Hazreti Mehdi Müslümanların başına geçecek, doğru yola sevk edecek diyor. Müslümanların başına geçen bir kişi, bir kişidir. Müslümanların başına şahsı manevi, yani şahsı manevi demek belki yüz binlerce insanı kapsayan, değil mi? Bir hizmeti kapsayan, kitapları kapsayan bir oluşum şahsı manevi. Şahsı manevi başına geçebilir mi Müslümanların yüz binlerce kişiden oluşan? Olmaz. Demek ki Hazreti Mehdi bir kişi olarak ve adetullahın da gereği olarak, ki geçmişte bütün elçiler, bütün mücedditler, değil mi? Bütün müçtehitler, herkes bir kişidir. O her zaman elçiler bir insan olmuşlardır. Bu mücedditlerin en büyüğü olacak olan Hazreti Mehdi de elbette ki bir kişidir. Tabii ki Müslümanların başına geçecek olan da odur.
Evet.
İnşallah, evet.
Değil mi? Çok açık yani. Başına geçecek hakikaten bir kişidir. Hocamız da açıklamıştı. Yani her topluluğun bir lideri olmaz mı? Bu böyle de değil mi? Yani bir derneğin bir tane başkanı oluyor. Bir devletin bir tane cumhurbaşkanı, bir tane başbakanı oluyor. Birkaç tane başbakan olmaz, değil mi? Nereye baksanız, mesela genelkurmayın bir başkanı, genelkurmay başkanı oluyor. Demek ki İslam hakim olduğunda, ki onu olacağını Kur'an'da vaat ediyor Allah, mutlaka olacak. Hadislerde bildiriliyor, mutlaka olacak. Başında da bir kişi olacak, bir lider olacak, değil mi? O da işte Hazreti Mehdi. Yani o verilen isim, Allah'ın bildirdiği isim, Hazreti Mehdi, hidayete sevk eden, vesile olan anlamına geliyor. O da bir kişi olacak.
Evet, mesela başka bir Kastamonu layıkasında sayfa 72'de şöyle demiş Bediüzzaman Hazretleri: ta ahir zamanda, ta yani daha ileriki bir zamanı ifade eden bir kelimedir, sonraki bir zamanı, ahir zamanda, günümüzü söylüyor Üstad, hayatın geniş dairesinde, o zamanlar daha dar teknolojik imkanlar, mesela internet yok, televizyon kanalları fazla değil, şu anda mesela uydudayız ve bütün kaç kişi bizi seyrediyordur dünyada, değil mi? Bu imkanlar daha geniş şu anda, bu zamanı kastediyor. Kendi yaşadığı dönemde daha kısıtlıydı bundan 100 sene evvel doğal olarak. Asıl sahipleri, yani Risale-i Nur'un asıl sahipleri, çünkü bir cümle evvel diyor, Anadolu'nun sinesinden Risale-i Nur'u kimse çıkartamaz diyor. Öyle başlıyor bu alıntıya. Yani Risale-i Nur'un asıl sahipleri, yani kim olduklarını izah ediyor, Mehdi ve şaketleri, talebeleri. Mehdi ve talebeleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Şimdi önce hem kendisinden sonraki bir zamanda, 100 yıl sonra olacağını bunu söylüyor. Bu zamanı tarif ediyor. Risale-i Nur'u yazdığı kitapların gerçek sahiplerinin Hazreti Mehdi ve öğrencileri, talebeleri olduğunu söylüyor.
Evet.
Değil mi? Talebeleri olan ancak bir kişi olabilir. Yani bir manevi şahsın olmayan, kişi olmayan, bir adeta ruh gibi tarif edilen bu şahsı manevi öyle bir anlamı taşıyor. Onun talebeleri olmaz. Çok açık ifade etmiş Üstad Hazretleri. Mehdi de var ve öğrencileri de olacak diyor. Onlar Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlettirir. Demek ki daha da geliştirme olacak, evet. O dairede, değil mi?
Tabii.
Yani
o şahsi manevisini, evet. Bediüzzaman ve Bediüzzaman'ın talebelerinden meydana gelen o şahsi maneviyi, hı hı, Hazreti Mehdi ve talebeleri o şahsi maneviyle genişletmiş oluyorlar. Yani Bediüzzaman, evet, Hazretleri o şöyle buyuruyor ya, o tohumlar sümbüllenir diyor. Hani o tohumlar sümbüllenir derken, kendi devrinde attığı tohumları, onun da vesile olduğu atılmış tohumlar Hazreti Mehdi devrinde sümbülleniyor. Yani bir anlamda o şahsi manevisi Hazreti Mehdi döneminde daha da genişlemiş, bütün dünya çapında yayılmış oluyor.
Tabii, evet. O daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir.
Evet.
O zaman da ektikleri o güzel imanlı çalışma, evet, tohumları şimdi sümbüllenmiş, çiçek açmış oluyor Hazreti Mehdi döneminde. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. O dönemde Üstad da kendisinin vefat etmiş olacağını, dolayısıyla kendi döneminde bunların olmayacağını, o sümbüllerin, çiçeklerin açma, yani Mehdi ve talebelerinin olduğu dönemin kendisinden bir 100 yıl sonra, kendisinden vefat ettikten sonra olduğunu ifade etmiş. Tabii yani Üstad Hazreti Mehdi'yi hakikaten çok iyi tanıyıp gören, faaliyetlerinde en iyi şekilde bize ileten bir müceddit gerçekten. Onun sözleri gayet de açık. Şu anda Risale-i Nur talebesi kardeşlerimiz tamamıyla objektif olarak, açık olarak bunlara baktıklarında, yani böyle değerlendirdiklerinde çok net bir şekilde bunu görebileceklerdir. Çünkü mevzu bir miktarda izah yapmış Üstad Hazretleri. Dolayısıyla Mehdi bir kişidir. Doğal olarak bütün mücedditler gibi. Ve inşallah İttihat-ı İslam kurulma yolunda. O da kurulduğunda bütün Müslümanların kalbi istekleriyle ve talepleriyle o Müslümanların başında olacak olan manevi önderi olacaktır.
Evet. Şimdi burada bir nokta daha var. Yani hakikaten Hazreti Mehdi'ye şahsi manevi olduğunu iddia ediyorlar. 63 yerde geçiyor. Bakın çok açık değil mi? Çocukların bile anlayacağı kadar açık. O zat, o şahıs diye çok net başına evet. geçeceğini zaman veriyor hatta. Aynı şeyi Hazreti İsa için de söyleyenler var. Bakın Hazreti İsa için de yine Üstad Said Nursi Bediüzzaman Hazretleri mesela diyor ki Kastamonu layıkası sayfa 80-82. Evet, o hadisi şerifin ifadesiyle diyor Üstad. Hazreti İsa'nın semavi nuzulü yani gelmesi, gökyüzünden indirilmesi, gökyüzünden inişi kati yani kesin olmakla beraber. Şimdi Hazreti İsa'nın da kesin olarak Allah tarafından yeryüzüne tekrar gönderileceğini ama bir insan olarak şahsi manevi değil peygamberimizin yani Hazreti İsa peygamberin aleyhisselamın kendisinin geleceğini anlıyoruz. Ve bu çok yerde de geçiyor. Değil mi? Başka yerlerde de ifadeleri var. Mesela diyor ki Üstad Hazreti İsa aleyhisselam geldiği vakit yani geldiğinde herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Yani önce ilk geldiğinde tanımayacaklar. Hazreti İsa olduğunu bilmeyecekler. Onun mukarreb ve havası yani derin imanlı yakın talebeler olacak. Hazreti İsa'nın talebeleri olacağını anlıyoruz. Derin imanlı, iman etmiş olan. Nur-u iman yani imanın ışığıyla iman etmiş bu kimseler onu tanır. Yani Hazreti İsa'yı tanıyacaklar. Şahsi manevi tanımı olur mu? Bakın Hazreti İsa geldiğinde diyor talebeleri olacak diyor. Ve derin imanla diyor onu tanıyacaklar diyor. Hazreti İsa olduğunu bilecekler. Yoksa bedahet yani birdenbire ve açıkça yani aniden derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Yani Hazreti İsa iner inmez bütün insanlık onu tanımayacaktır. Önce talebeleri, yakın talebeleri, derin imanlı talebeleri onu tanıyacaklar. Ama ondan sonra da bütün dünya çapında tanınacağı ve o dönemde de İslam'ın hakim olacağını anlıyoruz. Bu da zaten bakın Hazreti İsa'nın da cismen değil mi? Peygamberimizin kendisinin geleceğini gösteren bir delil olmuş oluyor.
Evet.
Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, Hazreti Mehdi ile ilgili şahsı manevi yanılgısı üzerinde duruyorduk. Aynı şekilde Hazreti İsa için de Oktar Hocam okumuştu. O aynı şahıs bizzat cismiyle, vücuduyla birlikte tekrardan nuzul edeceğine dair Üstad Hazretleri hadisi şeriflerde dayanarak izahatlarda bulunmuş. Değil mi?
Mektubatta da Said Nursi hı hı. Hazretleri Hazreti İsa'nın şahıs olarak geleceğini belirtiyor. Şimdi 15. mektuptan 56 ve 57. sayfalardan okuyorum. Semai dünyada yani gökler aleminde cesediyle yani insani bedeniyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa. Yani Said Nursi burada Hazreti İsa'nın hayatta olduğunu ve insani bedeniyle göklerde yaşadığını söylüyor. Ayet-i kerimede de Allah onu öldürmediler, Allah onu katına yükseltti. Demek suretiyle Hazreti İsa'nın aynı şekilde öldürülmediğini zaten ayet-i kerimede bize bildiriyor. Belki alemi ahiretin yani ahiret aleminin en uzak köşesine gitseydi. Hazreti Üstad şöyle düşünmemizi istiyor. En uzak köşesine gitmiş olsaydı bile diyor. Ve hakikaten ölseydi diyor. Yani gerçekten ölseydi diyor ama ölmedi. Ama gerçekten de ölseydi diyor. Yine şöyle bir neticeyi azime yani şöyle büyük bir netice meydana gelirdi diyor. Ona yeniden ceset giydirilip, yani yeniden bir beden verilip, yeni bir beden verilip dünyaya göndermek. Yani tekrar dünyaya gönderilirdi diyor. O hakimin hikmetinden uzak değil. O Cenab-ı Allah'ın kudretinden, hikmetinden uzak değil. Yani Allah böyle yapardı, böyle yapabilirdi diyor. Belki onun hikmeti öyle gerektiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Yani Cenab-ı Allah Hazreti İsa'yı inşallah tekrardan yeryüzüne indirecek ahir zamanda. Ve şu anda göklerde Allah onu göklere aldı, öldürmedi ama zamanı geldi, tekrar ahir zamanda indiriyor inşallah. Ama diyor ki üstad, eğer ölmeseydi, yani böyle olmasaydı, ölmüş bile olsaydı diyor, yani cesedi, yeniden Allah tekrar ona canım. Tekrar tabii yani bir beden verirdi. Ve tekrar, çünkü Allah'ın hikmeti, kudreti bunu gerektirirdi diye söylüyor inşallah. Buna güç yetirirdi diye söylüyor.
Evet, öyle değil ama Allah'ın kudretinde, Allah nasıl derse evet. Öyle yapar. Yani Hazreti İsa gelecek dediği için Allah mutlaka gelecek. Ve cismi beşerisiyle diyor değil mi? Yani kendisiyle, bedeniyle, vücuduyla yani bir insan olarak. Burada şahsın manevi var mı? Yok. Değil mi? Çok açık yani.
Tabii. Başka bir yerde Üstad Hazreti Mehdi'den bahsederken ben kendimi seyit bilemiyorum diyor. Mesela Emir Dağ layıkasında sayfa 232'de. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı yani Hazreti Mehdi Ali Beyt'ten olacaktır. Yani Peygamber Efendimiz'in soyundan olacaktır. Peygamber Efendimiz'in torunu olacaktır. Onun ailesinden olacaktır diyor. Bakın ben kendimi seyit bilmiyorum yani Peygamber Efendimiz'in soyundan değilim diyor Üstad. Ama diyor halbuki ahir zamanın o büyük şahsı yani o kişisi değil mi? Zaten şahıs olarak da burada 10. tekrar olarak bildirmiş, toplam 63 defa tekrar etmiş. O kişi diye Üstad Hazretleri Hazreti Mehdi için ahir zamanın o büyük şahsı, kişisi Peygamber Efendimiz'in soyundan, ailesinden olacak diyor.
Bir de şimdi hem seyit olduğunu söylüyor ama hem o hem de Hazreti Mehdi üstünde onunla ilgili olarak birçok hadis var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği, yani onun bir şahıs olduğu ve onun fiziki özelliklerini çok detaylı tarif etmiş Peygamberimiz. Evet. Yani Hazreti Mehdi'nin güzel yüzlü olacağı, nurani bir yüzü olacağı, küçük burunlu olacağı, siyah saçları olacağı.
Burnunda hatta küçük bir çıkıntıdan bahsediliyor.
Evet, çıkıntı olacağını söylüyor. Kaşlarının kavisli olduğunu söylüyor.
Geniş alınlı diyor. Alnında bir yara izi olduğu bildiriliyor. Aynı zamanda yeşil gözlü ve hafif çekik gözleri olan. Tek kaş çatma çizgisi. Ve çizginin altında bir çukur.
Evet, yüzünde çukur. Yıldız gibi olan bir beni olduğundan evet. Bahsediyor. Değil mi? Alnında bir çizgisi evet. Demiştin.
O benden de şunu anlıyoruz tabii. Yani siyah bir ben değil, incimsi yıldızdır diyor.
Evet.
Demek ki deri renginde daha açık renkli bir ben olacağını anlıyoruz. Böyle ben, çünkü siyah da olabilir, deri renginde de olabilir.
Sakallıdır evet. Diyor, sakalı sıktır.
Evet, sakallı, evet. Yan taraflarda incelir.
İnce ve seyrek diyor.
Seyrek, evet. Evet, yan taraflarda.
Çene şeyinde daha uzun değil mi? Çenesinde
daha uzun evet.
Olduğu yani bildiriliyor.
Çok detaylı tarifler var maşallah.
Yani bu o kadar detay verilmiş
çok
ki. Geniş omuzlu diyor mesela. Orta evet. Boylu diyor. Boyu uzuna yakın orta boylu. Geniş omuzlu. Evet. Karnı vücut geniş. Evet. Uylukları geniş. Yani boydan boya geniş bir insan olduğunu anlıyoruz. Evet. İnşallah.
Maşallah.
Benleri mesela değil mi? Sırtında peygamberimizin benine benzer tam kalp hizasında bir beni olduğunu söylüyor hadislerde. İkinci bir benden daha bahsediliyor. Biraz daha onun yukarı ve üst kısmında. Mersin yaprağına benzer diyor. Reyhan yaprağına benzer diyor başka bir hadiste de. Yani yaprak gibi çıkıntılı, deriden kabarık bir ben olduğunu anlıyoruz. Şekil olarak da yaprağa benzeyeceğini anlıyoruz.
Ten renginden bahsediyor. Arabidir diyor. Yani Resulullah Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem beyaz tenli, pembeye çalan beyaz tenli. Gerçek Araplar o renkte oluyor.
Adımlarını dışarı atarak yürür diyor ayaklarını. Konuşurken diyor ağırlıklı olarak sağ elini kullanır diyor. Sakalının ve saçının siyah olacağını anlıyoruz.
Evet.
Parlak beyaz dişleri vardır diyor.
Evet, hatta kıyafetlerinden bahsediyor. Beyaz evet. Kıyafetleri vardır diyor. Değil mi? Parlak.
Evet, parlak renkli kıyafetleri vardır diyor. Arabasının olduğunu anlıyoruz. Çünkü atının gözleri diyor. At taşıt aracı tabii o dönemdeki öyle tarif ediliyor da ışık saçar diyor. Şimdi bu günümüzde arabaya baktığı anlaşılıyor. Çünkü arabanın farlarından ışık çıkar olduğu.
Yani bütün alametler Mehdi'nin bir şahıs olduğunu aleni olarak gösteriyor. Yani şimdi şahsı manevinin göz rengi olmaz. Saç rengi olmaz. Değil mi? Böyle tabii. Şeyler olmaz. Yani evet. Çok aleni bir şekilde bir insan tarif ediliyor orada.
Yani Kafkaslar üzerinden gelir diyor. Peygamberimizin soyundan Seyit ama Türk olduğunu anlıyoruz. Çünkü Türklerden, Türkiye'den ayrılmayacaktır diyor. İstanbul'da zuhur edeceği bildiriliyor. Kafkaslar üzerinden gelen, Şimdi seyitler dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlar, peygamberimizin soyundan olan insanlar. Hakikaten dünyanın çok ülkesinde seyitler var bu şekilde. Soyunun Kafkaslar üzerinden geldiği bildiriliyor. İleri yaşlarda da genç görünümlü olacaktır diyor. Bakın yani yaşı ilerlediğinde de genç görünümlü bir insan olacağını anlıyoruz. Bir adı aslandır diyor. Değil mi? Çok özellikleri verilmiş böyle. Yani çok detaylı bir tarif var.
Evet.
Şahsı manevinin geniş omzu kavisli kaşı olur mu? Yani sakalı değil mi? Olmaz yani çok açık bir şekilde. Saçlarının zaman zaman uzun zaman zaman kısa olacağını anlıyoruz. Hadislerden. Yani çok detaylı anlatılmış. Bakın benlere varıncaya kadar bacağında bir beni vardır diyor. Sağ bacağında bir beni vardır diyor. Değil mi?
Bir de Mehdi'nin çıkış alametleri var. Evet. Şimdi mesela bunlar da gerçekleşmiş ve bunlar büyük alametler. Ve Hazreti Mehdi'nin çıktığını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce Hazreti Mehdi ile ilgili meydana gelecek. Onun döneminde meydana gelecek alametleri söylüyor bize. Ve bugün bakıyoruz bunlar birer birer çıkmışlar ve çok kısa bir zamanda. Tam söylediği vakitte yani yaşadığımız asırda. Mesela iki Ramazan'da güneş ve ay tutulmaları oluyor. Üst üste 15 gün arayla Ramazan'da güneş ve ay tutulması oluyor. Mesela bu çok büyük bir olay. 1981 ve 82 yıllarında peş peşine oluyor. Yani mesela bu insanların gücünün yetmeyeceği çok büyük bir alamet ve bunu 1400 yıl önce söylüyor peygamber. Mesela Fırat'ın suyunun kesilmesi diyor. Şimdi Fırat nehrini biliyoruz. Şimdi nasıl kesilir Fırat'ın suyu? Barajla. Baraj kuruluyor üstüne ve Fırat'ın suyunu kesiyor. İlk defa 1400 yıl içinde ilk defa barajın suyu kesiliyor. O zaman söylemiş. İşte İran-Irak savaşı diyor. Mesela biliyoruz Irak-İran savaşı. Onu bildirmiş peygamber. Ve İran-Irak savaşının orada güzel, çok önemli detay var. Galibi yoktur diyor. Mesela Hazreti Peygamber. Hakikaten de galibi olmadı. Yani Hazreti Mehdi'nin çıkacağı dönemdeki büyük alametleri saymış peygamber. Ve hepsi peşi sıra tek tek çıkmış durumda.
Evet. Bakın mesela bir örnek verelim. Kabe baskını. Diyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun çıkacağı yıl, yani Hazreti Mehdi'nin çıkacağı yıl, insanlar hacca, yani Kabe'ye başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Yani İslam'ın bir lideri olmayacak diyor. Halifelik biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde kaldırılmıştır. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar, bakın Akabe cemresinin üzerine akacak. Bu peygamberimiz döneminden itibaren 1400 sene boyunca hiç böyle olmuş bir olay yok. Yani Kabe'de baskın. Onun çıkacağı zaman diyor bakın değil mi? Onun çıkacağı yıl diyor hatta. Şimdi bakın Kabe'de silahlı saldırı. O dönemin gazeteleri 22 Kasım 1979 tarihli gazeteler. Yeni Asya gazetesi.
Hicri 1400.
Evet. Şimdi bakın orada gazete haberlerini gösterelim. Bakın Mekke işgal edildi. Harem-i Şerif'e menfur tecavüz diyor. Hadise tekrar geri gidelim. Bakın diyordu ki hadiste, onun çıkacağı yıl diyor değil mi? Ne zaman oluyor biliyor musunuz bu Kabe baskını? Hicri 1400 yani çıkacağı yıl olarak bildiriliyor ve birinci günü oluyor. Şimdi bu böyle rastlantı denebilir. Bakın hiçbir şey olmasa başka, bir tek bu olay olsa değil mi? Biz Hazreti Mehdi'nin çıktığını hemen anlarız. Tabii. Yani onun çıkacağı yıl diyor ve birinci günü oluyor. 1 Muharrem Hicri 1400 yani 1979-80 bölümü var. O Hicri 1400'e denk geliyor. Birinci günü gerçekleşiyor bu. Ve çok büyük bir alamet çünkü 1400 sene içinde ilk defa oluyor. Hı. Ki mesela öyle büyük olaylar var ki. Bakın diyor ki başka bir şeyde. Hatta onu buradan da gösterebiliriz. Ramazan ayında diyor 2 sene üst üste ay ve güneş tutulmaları olacak. Bakın Ramazan ayında ve 2 sene üst üste hem Ramazan ayında olacak hem de 2 sene üst üste olacak ay ve güneş tutulacak. Ne oluyor biliyor musunuz? 1981 ve 82 yılında Ramazan ayında, 2 senede Ramazan ayında 2 sene üst üste ay ve güneş tutuldu. Ve ilk defa oluyor tarihte böyle bir olay. Şimdi bundan Hazreti Mehdi'nin çıktığı anlaşılmaz mı? Çok açık değil mi? Yani hem peygamberimiz söylemiş hem de tahakkuk etmiş ve aynı da tahakkuk etmiş.
Bir de bunlar aynı dönemde çıkıyor. Hani bunlar mesela böyle 20-30 sene gibi zaman zarfında yani düşünün 1400 sene içinde çok küçük bir zamanda peşi sıra hepsi çıkıyor ve peygamberimiz tesbih taneleri gibi diyor zaten bunlar için. Tesbih taneleri gibi ardarda dizilmiş bir anda hepsi çıkmaya başlıyor. Hatta 1979 yılı, o yıl da çok maşallah mübarek bir yıl. Mehdi'nin çıkış yılı olarak da geçiyor. Biraz önce okuduğun hadiste de. Evet. Yani birçok alamet 1979 yılında meydana geliyor.
Evet. Bakın şimdi Ramazan ayında ay ve güneş tutulması demiştik. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hazreti Mehdi'nin gelişi Ramazan ayında ayın iki kere tutulmasına sebep olacaktır. Şimdi Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacak. Bakın Hicri 1400 yani 1981 yılında Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü ay 29. günde güneş tutuluyor. O dönemin takvimlerinde var. İsteyenler bakabilir. 1982 yılında da yine Ramazan ayının 14. günü ay 28. günü de güneş tutuluyor. Bakın bu kadar da değil. Bazı alametleri Allah çift iki defa tekrarlıyor. Yani daha iyi vurgulamak için. Bu da böyle bir ayet. Bakın yine aynı dönem içerisinde hem ay hem güneş tutulması var. Yine Ramazan ayında. Ne zaman biliyor musunuz? Bakın 2002 yılında yani Hicri 1423'e denk geliyor bu. Ramazan ayının ortasında ay tutulması oluyor. Yine aynı Ramazan ayında 4 Aralık 2002 tarihinde de Ramazan'ın sonunda bu sefer güneş tutuluyor. Bir sonraki yıl, bakın yine üst üste 2 yıl. Tarihte ilk defa oluyor bu olaylar. 2003 yılında 9 Kasım'da Ramazan'ın ortasında ay tutulması oluyor. 23 Kasım 2003 yani bir sonraki, pardon özür dilerim, aynı yılın Ramazan ayının sonunda bu sefer de güneş tutulması oluyor. Bu çok net bir alamet değil mi? Bunun gibi bakın 150 tane alamet var ve hepsi gerçekleşti. Çok açık değil mi Hazreti Mehdi'nin çıktığı, ahir zamanda olduğumuz ve İslam'ın hakim olacağı? Değil mi? Çok açık.
Tabii. Maşallah. Maşallah. Bakın Üstad Hazretleri burada ne diyor? Dikkatimi çekti. Bundan sonra gelecek Mehdi Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatin diyor. Bakın Mehdi Resul diyor. Yani elçi Mehdi. Değil mi? Elçi kişiler için kullanılan sözdür. Peygamberler Efendimiz, Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberler için de Resul denir ve diğer kitap indirmiş ve indirmemiş peygamberler için de Resul denir. Mehdi için de mesela Üstad Resul diyor. Yani elçi. Elçidir, elçi bir kişi olur. Gayet açık.
Evet. Bu alametler, Mehdi'nin çıkış alametleriyle ilgili daha birçok alamet var. Irak'ın işgali. Irak'ın işgali aynı zamanda daha detay hadisler de var. Irak'ın üçe bölünmesi, para biriminin kalkmış olması, Irak'ta bir ordunun kaybolması. Mesela onun şeyleri var mıydı? Kupürlerini gösterebilirsiniz istersen. Çünkü çok önemli. 1400 yıl önceden peygamber bunları bildiriyor bize. Aslında ona hocamız söylemişti. Yani çok büyük mucize bunlar. 1400 yıl önceden bugün de olacakları aynen söylemiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir bakıyoruz aynen tarihlerde aynı olaylar oluyor ve detay olaylar oluyor. Ya hocam söylemişti inşallah biz bunları böyle sürekli tekrarlayarak bunların daha iyi anlaşılmasını, daha evet. Net ne kadar önemli mucizeler olduğunu anlamamızı
sağlayacağız. Bak Targan hocam bahsettin. Şimdi Irak'ın işgal edileceği hadislerde bildiriliyor. Irak'ın işgali oldu. Siz hiç bugüne kadar bir ordunun kaybolduğunu duydunuz mu? Yani savaşmadan. Böyle bir şey var mı tarihte? Vakit zaten değil mi? Böyle. Bakın oluyor. Aynısı da oluyor. Şimdi hadiste diyor ki peygamberimiz Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha çağrı nara, Beyda'da bakın yer ismi veriliyor. Bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Yine Müslim'den bakın Naim bin Hammad'dan Müslim'den nakledilen sahih hadis. Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölündeyken yere batırılacaklardır. Bakın çölde bir ordunun yere batacağından bahsediyor değil mi? Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Yani çöllük bir bölgede bir ordunun kaybolacağı, yok olacağını ifade ediyor değil mi hadisler açık bir şekilde? Bakın dönemin gazete haberlerine bakalım şimdi. Saddam'ın uçakları kumlardan çıkarıldı. Hiç uçak uçurulmadı. Yani Amerikan ordusu girdiğinde hiç karşı koyulmadı. Yani Irak ordusu hatırlarsanız o dönem hatırlıyor musunuz? Diyorlardı ki şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Onları bir sürpriz bekliyor, karşı koyacağız diye devlet yetkilileri açıklama yapıyordu. Amerikan ordusu geldiğinde Irak ordusu yok oldu. Bir tek kurşun bile sıkılmadı. Bakın devam ediyor. Saddam da yok, adamları da. Kaçıp kurtulduğuna inananlar var, işte rivayetler. Saddam cuntası kayıp. Saddam da yok, adamları da. Yani ordusu yok. Kaçıp kurtulduğuna inananlar da var, işte rivayetler. Saddam nerede? CIA'ya göre öldü, İngilizlere göre kaçtı. Araplara göre sürüldü. Muhafızları kaçtı mı? Bakın askerleri Saddam'ın. 40 bin Cumhuriyet muhafızı Musul ve Kerkük'te. Bazıları ise halka karıştı. Savaşan yok. Yani bir ordu, bakın çukurundan diyor, uçaklar diyor çölün kumların altından çıktı. Ne diyordu hadiste? Bir ordu diyor batar diyor çölde diyor, değil mi, kumların arasında. Aynısıyla oldu yani. Bu çok büyük bir mucize.
Bir de biz peygamberimizin hadislerini tahakkuk ettiği zaman, yani meydana geldiği zaman anlıyoruz. Mesela o dönemde çölde bir ordu kaybolmasından bahsediyor. Ama insanlar bunu belki kafalarında tam şekillendiremeyebilirler. Bunu tam bilemeyebilirler. Ama olduğu zaman anlıyoruz yani. Görüyoruz ve biliyoruz. Burada apaçık zaten gazetelere yansımış artık olay. Ve aynı başlıkla verilmiş. Yani çok mucizevi bir olay.
Evet. Yani çok açık. Üstad Said Nursi'nin nasıl tarif ettiği, icatlarını tarif ediyor, kendisi tarif ediyor, hadislerde fiziksel özellikleri, neler yapacağı, nerede yaşayacağı, bakın İstanbul'da ve Türkiye'den çıkacağı ve ayrılmayacağı uzun bir süre, yani faaliyetleri boyunca, daha sonraki Kudüs'teki bir yaşantısından bahsediliyor. Hazreti İsa ile birlikte, ki Hazreti İsa'nın da ona tabi olacağı, ki ulul azim bir peygamberdir Hazreti İsa, ama Kur'an'a uyacağı onun da ve Hazreti Mehdi'ye tabi olacağı ve Hazreti Mehdi ile birlikte bütün dünyada İslam'ın hakim olacağı. Önce Türk İslam Birliği'nin kurulup daha sonra da bütün dünyada İslam'ın hakim olacağını anlıyoruz. Ve bu çok net olarak gerçekleşiyor. Bakın yüzlerce alamet gerçekleşmiş. Bu bundan sonrakilerin de gerçekleştiğini, kesin olduğunu gösteriyor. Yani İslam'ın dünyaya hakimiyeti kalmış oldu, değil mi? Türk İslam Birliği'nin kurulup onlar kaldı alamet olarak. Bunların da gerçekleştireceğini anlıyoruz. Dolayısıyla mesela hadislerde bildirilen Hazreti Mehdi'nin cemaatinden, yanındakilerin arasından, Müslümanların arasından münafıkların çıkacağını da anlıyoruz o zaman, değil mi? Bütün alametler gerçekleşmiş, ki hadislerde bildirilen bir gerçek ve Kur'an'da olan bir gerçek bu. Kur'an'daki ayetlerde mutlaka oluyor, ayrı zamanda da gerçekleşiyor. Bakın gene münafık konusuna bir dönecek olursak, bunların, bu varlıkların, bu mahlukların safa safa dönemleri oluyor. Böyle yani yaptıkları Mehdi'ye karşı, peygamberimize karşı yaptıkları icraatların, yani düşmanlıklarının çeşitli safhaları oluyor. Bir bunlara bakalım isterseniz. Mesela münasebetlik ve istihbarat safhaları var. Yani Müslümanlar arasından haber taşıyorlar. Müslümanların arasında bulunup haber taşıdıklarını görüyoruz. Bakın bununla ilgili ayetleri de okuyacağım. İşte Müslümanlara diyorlar ki tutunacak yeriniz kalmadı. Ayetlerde görüyoruz bunu. Dağılın. Bu böyle bir propaganda çalışması yapıyorlar Müslümanların arasındayken. Sonra ayrılıp ayrı bir yere geçme safhaları var. Bakıyorlar bu konuda bir başarı elde edemiyorlar. Ayrılıp ayrı bir yere geçme safhaları var. Yani ayrı bir mescit açıyorlar. Yani dedik ya demin, hani Dırar Mescidi kuruyorlar. Peygamberimiz döneminde ayrılıyorlar. Ayrı bir yerden Müslümanları gözleyerek dışarıdan haber toplamaya başlıyorlar daha sonra.
Yani önce Müslümanlar arasındayken yapabileceklerini yapıyorlar. Evet. Yapmaya çalışıyorlar. Artık bir noktada kendilerini gizleyemiyorlar. Allah da onları o imkanı vermiyor. O kin ve öfkeleri dışarı çıkıyor. Artık orada Müslümanlarla birlikte yaşayamıyorlar. Bir de bahane arıyorlar bu arada. Müslümanlara karşı sürekli bir şey söyleyebilmek için bahaneler üretmeye çalışıyorlar. Din adına ortaya çıkıp Müslümanları böyle kendilerine göre aşağı, böyle haksız görmeye çalışıyorlar. Bu tarz böyle arayışlarda bulunuyorlar. Hep böyle Müslümanlar arasında huzursuzluk çıkartma, fitne çıkartma, işte onları beğenmeme, üstten bakma, kibirlik gibi ortamlara sokuyorlar kendilerini. Bunu bir müddet sonra artık başaramıyorlar yani. Çünkü Müslümanlar uyanık oluyor inşallah. Bu Müslümanlar birlik oldukları için onların arasında fitne de çıkaramıyorlar. Bir müddet sonra tabii çıkarlarına da ters geliyor. O menfaat beklentilerini de alamayacaklarını görünce bunlar iyice öfkeyle yanıp tutuşuyorlar. Kendilerini de bir yere kadar gizliyorlar. Artık gizleyemedikleri noktada da, ayrılmaya karar verdikleri noktada da işte bu bilgiyle, Müslümanlardan aldıkları bilgiyle, görgüyle başka bir yere, başka bir, kendilerine göre başka bir mescide yol alıyorlar ve orada başka münafıklarla bir araya gelip bu sefer Müslümanlar aleyhinde faaliyet yapmaya başlıyorlar.
İşte bakın safa safa, yani içinde bulundukları bir safa var. Ayrılırken de bahaneler uyduruyorlar. Mesela Kur'an'da söyleniyor bu. evlerimiz açıktır demeleri. Savaşmayı bilseydik sizinle kalırdık. Şimdi ayetlerini de bakalım hep birlikte. Sonra Müslümanların yanından ayrıldıktan sonra Müslümanların kendisi gibi olmalarını istiyorlar. Yani dağılın, ayrılın, yanımıza gelin. Onlar gibi olsunlar. Öyle bir safa var. Kafirlere ve düşmanla işbirliği şafaları var. Yani ayrıldığında gidiyorlar kafirlerin yanına ve onlarla işbirliği yapıyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in, Hazreti Mehdi'nin düşmanlarıyla işbirliği yapıyorlar. Ve bu mücadelelerinde de birbirlerinden de müthiş bir şekilde nefret ediyorlar. Yani münafık aslında münafıktan çok nefret eder. Bakın şimdi ayetlerden örnek verelim. Giderken bahaneler uyduruyorlar. Ne diyorlar mesela? Evlerimiz açıktır diyorlar. Allah diyor ki bakın şeytandan Allah'a sığınırız. Onlardan bir grupta hani şöyle demişti. Diyorlar ki münafıklardan bir grup. Ey Yesrib, şehir halkı yani Medine şehir halkı. Artık sizin için burada kalacak yer yok. Sizin için bu şehirde durmayın artık. Burada duracak yer yok. Şu halde dönün. Gidin. Buradan gidin. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Yani peygamberin yanındayken bahaneler bulup kaçmak, güya onların mücadelesindeki risk gördükleri için o riskten uzaklaşmak istiyorlar. Nasıl şeyler söylüyorlar? Evlerimiz açıktır diyorlar. Şimdi evlerimiz açıktır. Yani burada güya ailenin önemi, evlere bakmanın önemi, ev sahibi, çoluk çocuk sahibi olmanın önemini haşa peygamberden, Hazreti Mehdi'den daha iyi biliyormuşçasına böyle bir akıl veren kibirli bir üslupları var. Değil mi? Peygamber bilmiyor mu neyin ne kadar önemli olduğunu? Tabii ki biliyor ama burada Allah rızasını en çoğu gözetilir. Yani en acil olan, Allah rızasına en uygun olan yapıldığı için o durum yapılıyor. O tabii o eve bakmaktan, o an evlilikten, çoluk çocuk sahibi olmaktan daha önemli bir konu. Onun için aciliyete göre yapılıyor. Bunlar haşa böyle o küçücük akıllarıyla, pislik akıllarıyla akıl vermeye çalışan bir üslupları oluyor ve ne kadar sahtekar olduklarını da görüyoruz değil mi? Bahanelerle, sudan bahanelerle. Mesela ne diyorlar? Savaşmayı bilseydik diyorlar. İstersen Tarkan Hocam sen devam et veya ben okuyayım. Bakın Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Yani mücadelenin içinde, onların yaptığı büyük mücadelenin içinde Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Mehdi'nin kalmak istemiyorlar ve geride kalmalarına da seviniyorlar. Çok ahlaksızca bir tutum. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat etmeyi, yani mücadele etmeyi, mallarıyla ve canlarıyla mücadeleyi Allah emrediyor zaten inşallah. Hazreti Mehdi döneminde de bu mücadeleyi çirkin görerek, kendilerince güya çirkin olduğunu düşünerek, kötü görerek, haşa, bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Yani havanın sıcaklığını bahane ediyor. İşte yok evlerimiz açıktır diyor. Savaşmayı bilseydik diyor. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir bir kavrayıp anlasalardı. Allah'ta çok açık bir tehdit var burada değil mi? Cehennemin sıcaklığı daha şiddetlidir diyor Allah. Yani buradaki sahtekarlıklarını görüyoruz. Nasıl bahanelerle değil mi? Bir diğer safhada demiştik ayrıldıktan sonra Müslümanların dağılmalarını istiyorlar. Bakın Müslümanların dağılmanı istemeleriyle ilgili bir ayet. Yine şeytandan Allah'a sığınırız. Onlar ki Allah'ın Resulü yanında bulunanlara hiçbir infak harcamada bulunmayın. Yani peygamberle ve Hazreti Mehdi'yi de bulunanlara hiç infak etmeyin. Bir harcamada bulunmayın. Sonunda dağılıp gitsinler ki dağılsınlar. Vermeyin paraları olmasın dağılsınlar diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır ancak münafıklar kavramıyorlar. Halbuki mülk Allah'ın. Allah dilediğine dilediği kadar maddi yardım, varlık yaratır değil mi? Para yaratır, imkan yaratır. Bunu bilmiyorlar işte, bunu kavramıyorlar. Ama böyle bir safhaları var. Yani propaganda çalışmaları, aralarında olmaları, haber taşımaları, ondan sonra ayrılmaları, dışarıdan izleyip haber toplamaya çalışmaları, kafirlerle ve düşmanlarla işbirliği yapmaları ve sahtekar oldukları bildikleri için de birbirlerinden ölesiye nefret ediyorlar münafıklar birbirinden.
Bir de bir önemli özellikleri de Allah'a şirk koşmaları. Yani Allah hiçbir zaman gerçekte Allah'a iman etmedikleri için haşa Allah'a karşı, peygambere karşı kinliler, öfke dolular. Cenab-ı Allah da ayette şöyle bildiriyor inşallah. Ve onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek andığın zaman nefretle kaçar vaziyette gerisin geriye giderler. Yani Yüce Allah'ın adını anıldığında, onlara bir ayet söylendiğinde, gösterildiğinde bu onların nefretlerini arttırıyor. Çünkü kesinlikle asla inanmıyorlar. İnansalar, yani Allah'a boyun eğmiş olsalar, ayetler onların imanını arttırması lazım. Yani teslimiyetlerini arttırması lazım, şevklerini arttırması lazım. Ama öyle olmuyor. Tam tersi, bir ayet okunduğunda, söylendiğinde ya da ayete çağrıldığında bunlar sinirleniyorlar. Yani böyle bakışları değişiyor. Ve Allah'ı bu şekilde, yani Allah'ın ayetini yeterli görmüyorlar, haşa. Bu çok önemli özellikleri. Kendi akıllarını üstün görüyorlar. Yani kendileri yorum yapıyorlar. Kendi akıllarındaki gibi olması gerektiğini düşünüyorlar. Ve kibirli hareket ediyorlar.
Mesela ayrıldıklarında da bu sefer dışarıdan propagandaya başlıyorlar. Müslümanlara yönelik. Bize gelin, katılın diye böyle. Onlarla işte şey edip haber gönderiyorlar. Veya direkt şey ederek gelip hani bize, siz de katılsanıza diye bir propaganda yapmaya başlıyorlar. Fakat Müslümanların içinde bulunduğu sürede bu ahlaksız mahluklar haber taşıyorlar mesela kafirlere. Bakın ayette şöyle buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sizinle birlikte çıksalardı, yani sizinle birlikte mücadele içinde aynı ortamda bulunsalardı, size kötülük ve zarardan başka hiçbir şey ilave etmezlerdi. Yani hiçbir yarar getirmiyorlar, hatta zarar getiriyorlar, kötülük ve zarar. Ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere, aranızda olay çıkarmak, sizi bölmeye çalışmak, dağılmanıza fayda sağlamak için bir faaliyetler yapmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. Yani hiçbir yararları olmadığı gibi Allah diyor ki müthiş zararları olurdu diyor böyle bunların aranızda bulunmasından. Bölücülük, ayrımcılık yapmak açısından. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Yani Müslümanların arasında bulunan münafıklardan o an küfre, inkarcılara, Hazreti Peygamber'e ve Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele edenlere haber taşıdıklarını anlıyoruz. Yani haber toplayıp haber taşıyorlar. Dışarı çıktıklarında da bu sefer dışarıdan haber toplamaya çalışıyorlar.
Bu tarihe de geçecek bir şey. Şimdi Allah'ın izniyle bunlar yaşanıyor. Ahir zamanda Hazreti Mehdi dönemindeyiz. Yani Hazreti Mehdi'nin cemaatinden çıkıp bu faaliyetleri yapan kişiler öyle kimseye gizli kalmayacaklar. Yani bütün kamunun önünde hem bunları yapıyor olacaklar. Hatta kendi yaptıklarını da kendileri de delillendirecekler. Bunları evraklara geçirecekler. Attıkları iftiraları, değil mi? Düzenledikleri o hileli düzenleri, komploları, yalan yanlış iftiraların hepsi, bunların hepsi basında yer almış olacak, tutanaklarda yer almış olacak, belki resmiyet kazanmış olacak ve tarihte bunlar kim oldukları ve ne yaptıkları herkes tarafından bilinmiş olacak. Bunlar öyle gizli saklı da olmayacak ve bu faaliyetin olması, münafıkların sürekli olarak Hazreti Mehdi cemaatinden çıkması da Hazreti Mehdi ve yanındaki topluluğun hak bir topluluk olduğunun çok önemli bir alametidir. Yani çünkü öyle her toplulukta böyle bir şey olmaz. Yani arasanız bulamazsınız dünya üzerinde. Yani örnek numune getiremezsiniz. Yani bir kişi olur böyle çıkar, o da o camianın 50 yıllık tarihinde bir tane bir vakkadır mesela, bir kişi. Öyle değil. Hazreti Mehdi'nin topluluğun da onun çalışmasının sürdüğü belki 40 yıl boyunca her safhada böyle bir münafık topluluğu, topluluk olarak ve aleyhte faaliyet olarak bitmeyen, süre gelen bir sistematik bir şey olarak Allah'ın tecellisi ve delili olarak yaşanacak. Evet, ve bu görülecek.
Evet. Şimdi bunlar hem çok özel varlıklar hem de çok büyük tehlike İslamiyet için, dünya için. Dolayısıyla bunların tanıtılması, deşifre edilmesi son derece önemli. Allah çünkü Kur'an'da bakın, çok sayıda ayette dikkat çekilmiş, değil mi? Burada önümüzde duran ayetlerde görüyoruz. Bütün özelliklerini tarif etmiş ki Allah tanınsınlar, bilinsinler ve uzak durulsun diye, onlardan önlem alınsın diye inşallah. Bakın mesela dedik ki Dırar Mescidi kuruyorlar. Yani peygamber döneminde bir ayrı bir yapılanma içine giriyorlar. Dışarı çıkıp birleşiyorlar. Ve buna Dırar Mescidi deniyor o dönemki adıyla. Bakın ayette şöyle buyuruluyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak. Bakın zarar vermek için, Allah'ı inkar etmek ve bunu yerleştirmek için ve Müslümanların arasını ayırmak için, bölmek için ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için. Yani onlar mücadele ederken onlara karşı mücadeleyi dışarıdan seyredelim diye, savaşanı dışarıdan gözlemek için mescit edinenler, kendilerine bir yer bulanlar, sığınanlar ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Ve süper yalancılar, yani hemen yalan yere yemin ediyorlar. Biz sadece iyilik istiyoruz, yani din adına yapıyoruz bunu, daha dindar olmak için yapıyoruz diye. Var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Allah biliyor onların yalancı olduklarını. Allah diyor ki bakın peygamberimize, sen bunun böyle bir mescidin içinde hiçbir zaman durma. Oraya gitme diyor Allah. Çünkü orası münafıkların bulunduğu bir yer. Daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescit, yani iman edenlerin, Müslümanların, peygamberimizin ve müminlerin, dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin ve talebelerin olduğu yer, senin bunda namaza ve diğer işlere durmana daha uygundur. Siz orada kalın diyor, ayrılmayın oradan diyor, onların yanına gitmeyin diyor. Onda arınmayı içten arzulayan adamlar vardır. Allah arınanları sever. Orada salih Müslümanlar vardır diyor Allah. Bunları dedik, birbirlerinden nefret ediyorlar hakikaten münafık. Gidip münafığı bulur ama ondan nefret ediyor böyle. Çok değişik varlıklar bunlar, yaratıklar. Bakın diyor ki Allah ayette. Onlar iyice korunmuş şehirlerde veya duvar arkasında olmaksızın. Yani kendilerini risk altında görmeyecekleri bir yere sığındıkları zaman, başka bir yere gidecekleri zaman, gittikleri zaman sizinle toplu bir halde savaşmazlar. Bir mücadeleye, bir savaşa girmezler İslam adına, din adına. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise pek şiddetlidir. Yani birbirlerinden nefret ediyorlar. Birbirleriyle de bir mücadeleleri var aslında. Sen onları birlik sanırsın. Onları diyor sen bir araya geldikleri için münafıklar birlik gibi görünürler ama diyor. Oysa kalpleri paramparçadır. Yani birbirlerinden tiksiniyorlar, nefret ediyorlar aslında. Bu şüphesiz onların akletmeyen bir kavim olmaları dolayısıyla böyledir diyor Allah. Çok açık değil mi inşallah böyle yani. Bu yapıları tiksinti verici bir yapıları var. Tamamen şeytanın özellikleri üzerinde görünüyor. Yani böyle hep şeytani özellikler bunlar. Zaten şeytanın kontrolüne girdikleri için.
Evet. Bir de dünya hayatına son derece bağlılar. Çünkü ahirete inanç olmadığı için dünyaya bağlılar ve dünyayı hedefliyorlar aslında. Dünyada rahat yaşamak, işte risk ortamından uzak olmak, böyle kendi hallerinde yaşamak istiyorlar. Onunla ilgili de ayetler var. Siz okur musunuz? Şöyle.
Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekten ahiret yurdu ise asıl hayat odur. Bir bilselerdi. Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler.
Evet, İbrahim Suresi 3. ayet. Evet, burada Cenab-ı Allah apaçık bildirmiş. Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederlerdi diyor. Yani tamamen dünyaya hedeflenip
dünyevi değil mi?
Dünyevi tabii. Dünyevi çıkarlarla şey. Zaten en başından beri böyle yani böyle bakıyorlar hayata, dünya, Müslümanlara. Dünyayı hedefliyorlar. Bütün mücadele dünya için oluyor. Ama Allah da hiçbir zaman onlara o istediklerini vermiyor. Dünyada ahirette de bu yürek acısı olarak onlara kalıyor inşallah.
Ama bakın peygamberimiz ne diyor Hazreti Mehdi için? Ebu Basir'den İmam Caferi Sadık aleyhisselam. Suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed suresi 30. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Suçlular çehrelerinden tanınacak. Muhammed suresi 30 ayeti hakkında şöyle buyurdu. Söyleyen İmam Caferi Sadık aleyhisselam. Allah onları tanır. Allah biliyor tabi. Allah yarattığı için inşallah. Lakin bu ayet kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi'ye baktığını söylüyor bu ayetin. Hazreti Mehdi aleyhisselam onları, münafıkları çehrelerinden tanıyacak. Yani yüzlerinden bilecek Hazreti Mehdi. Yani Müslümanların arasında oldukları süre içerisinde de onları yüzlerinden tanıyor Hazreti Mehdi. Ve ashabı ile, öğrencileri ile birlikte onları manen darmadağın edecek. Yani münafıklar hiçbir zarar veremeyecekler. Hatta bakın manen darmadağın olacaklar. Zaten Mehdi, Hazreti Mehdi döneminde İslam hakim olduğunda bütün dünya bilecek bunları. İsmen ve cismen. Yani kim olduklarını, yüzlerini, isimlerini tek tek bilecekler inşallah bütün dünyada. Çünkü peygamberimiz döneminde de böyle olmuştu. O dönemde de tek tek biliniyorlardı. Hazreti Mehdi döneminde bütün dünya bilecek, tanıyacak bunları.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Bir de müminlere zarar vermek istemeleriyle ilgili inşallah ayetler var.
Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorken Allah da bir düzen kuruyordu. Allah düzen kurucuların hayırlısıdır. Enfal suresi. Onlar size ezadan başka kesinlikle bir zarar veremezler.
Burada da apaçık biliyor. Bunlar sürekli kin ve öfkelerinden dolayı sürekli aleyhe faaliyet halindeler Müslümanlara karşı. Mesela Müslümanların tutuklanması, öldürülmesi ya da sürgün edilmesi konusunda organize hareket ediyorlar. Ve bütün hedeflerini, bütün güçlerini bunun için harcıyorlar. Hatta maddi paralarını da her şeylerini bunun için harcıyorlar. Ama Cenab-ı Allah da diyor ki elhamdülillah, Allah diyor onlar bir düzen kurdular diyor. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır diyor inşallah. Ve onlar sana ezadan başka kesinlikle bir zarar veremezler diyor. Yani Allah, Cenab-ı Allah onların da müminlere zarar verme kabiliyetlerinin olmadığını da bize bildirmiş.
Evet. Yani bu kadar, bu da çok değişik. Yani özel yaratıldıklarını gösteriyor. Kin duymaları değil mi? Hazreti Peygamber'e ve tabii günümüzdeki karşılığı olarak da Hazreti Mehdi'ye özellikle kinleri var ki kendilerine dini öğreten kişiler ayrıldıktan sonra mesela kendi işine gücüne bakabilirdi değil mi? Dünya hayatına gidiyor zaten. Böyle yapmıyorlar çok ilginç bir şekilde. Özellikle Peygamberimiz döneminde Peygamber'e karşı mücadele etmişlerdi. Hazreti Mehdi döneminde de Mehdi'ye karşı yani iftirayla, saldırıyla, güya tuzak kurarak ama Allah da bildiriyor. Tuzak kurucudan en hayırlısı Allah'tır diyor. Asıl tuzağı kuranın Allah olduğunu söylüyor inşallah. Asıl tuzağa düşen de onlar tabii ki.
Evet. Allah dünyaya İslam hakimiyetini vaat etmiş. Kur'an'da çok fazla buna işaret eden ayet var inşallah. Onlardan bir tanesini Nur suresi 55. ayeti okuyorum. Şeytanın Allah'a sınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Bakın Müslümanlara Allah vaat ediyor. Allah Kur'an'da söylüyor. Vaadinden Allah vaadinden dönmez diyor. Ahireti vaat ettiği gibi inşallah hakimiyeti de vaat ediyor. Devam ediyor ayet. Hiç şüphesiz. Şüphe yok. Yani kimse şüphe etmesin diyor Cenab-ı Allah. İnsanlardan hiç şüphe eden olmasın diyor. Onlardan öncekileri, bizden önceki Müslümanları nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa bu Müslümanları Peygamber Efendimiz hadislerde de bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi Hazreti Süleyman dünya çapında bir hakimiyet olmuş ve Hazreti Zülkarneyn onun da öyle ve Peygamber Efendimiz üçüncü defa benim evlatlarımdan Mehdi hakim olacaktır diyor dünyaya inşallah. İşte daha evvel onlar nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa Allah onları. Onları da yani Hazreti Mehdi ve talebeleri ve Müslümanları o dönemki yeryüzünde bütün dünyada güç ve iktidar sahibi kılacak. Yani İslam ahlakına hakim edecek. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini yani İslamiyeti, İslam'ı kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Yani dünya üzerinde yaşanır hale getirmiş olacak inşallah. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecek. Hakikaten şimdi 20. yüzyıl hep savaşlarla geçti. Şu anda da terör var, anarşi var, ahlaki dejenerasyon var, suç oranlarının yüksekliği var. Yani bir güvenlik ortamı yok dünya üzerinde, barış ortamı yok. İnşallah o dinin güzel ahlakının hakim olmasıyla yeryüzünde o korkular geçmiş olacak o dönem ve barış ve güvenlik olacak diyor. Allah güvenliğe çevirecek diyor. Onlar yalnızca bana ibadet ederler. Ve bana hiçbir şeye ortak koşmazlar diyor. İnşallah sadece şirk koşmayan Müslümanlara olacak. Hakikaten o dönemde Hazreti Mehdi'nin insanlara sağlayacağı tahkiki iman yani köklü, zahiri değil, yüzeysel değil yani böyle sözde bir inanmayla değil. Bütün delillerini dünya üstündeki kainattaki her delilini Hazreti Mehdi insanların önüne getirecek. Hepsini delillendirecek ve insanların aklı ve kalbi tamamen yatacak. Allah'ın varlığına, gücüne, kudretine, sonsuz büyük ilmine Allah'a yakından tanımış olacaklar ve hakikaten köklü bir imana sahip olacaklar. Dolayısıyla şirk kalmamış olacak. Şirkten arındırmış olacak Hazreti Mehdi o güçlü imanıyla. Ve aynı zamanda tabii Hristiyanlara da işaret etmiş oluyor. Hazreti İsa ile birlikte dünyaya hakim olacakları için Hazreti Mehdi, Hazreti İsa da onları teslis belasından, şirkinden yani Allah'a ortak koşuyorlar çünkü o teslisle onlardan kurtarmış olacak. Yine Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa buna vesile olmuş olacaklar. Yani Allah dünyada İslam'ı hakim edeceğini çok açık, güzel bir beyanla bize bildirmiş Allah'ın izniyle.
Maşallah.
Evet, maşallah. Şimdi biraz da toparlayacak olursak değil mi? Programın başından itibaren çok açık bir şekilde gördük. Hazreti Mehdi bir kişi, bir şahıs. Bunu Üstad Bediüzzaman Said Nursi çok net olarak 63 yerde ifade ediyor. Hiçbir muğlaklık yok. Çok net. Hatta Üstad böyle olacağını bilerek kesin bir şekilde vurguluyor zaten böyle. Zaten hadislerden de bunun böyle olduğu çok açık. Yani alametler verilmiş. Hatta fiziksel özelliklerini söyledik. Yani geniş omuzlu bir şahsı manevi olur mu? Yani değil mi? Küçük burnu olan bir şahsı manevi olmaz belli ki. O bir kişi. Şahıs tarif ediliyor. Benleri olan değil mi? Sakalı olan, yürürken adımlarını dışarı atan. Bu çok şahıs olduğu çok belli. Bunun dışında İslam'ın yeryüzüne hakimiyeti Allah'ın vaadi ve bu mutlaka gerçekleşecek. Kur'an'da olan bir vaat bu. Yani Kur'an'daki ayetler, İslam'ın hakimiyetine bakan ayetlerin tamamı ahir zamana ve Hazreti Mehdi'ye bakıyor. Yani Kur'an'da dolayısıyla Mehdiyet ve İslam'ın hakimiyeti var. Bunu kafasında bazen soranlar oluyor böyle. Yani Mehdiyet Kur'an'da var mı ki diye. Evet, Kur'an'da Mehdiyet var. Mehdiyet'e bakan ayetler var ve bunları İslam alimleri, İmam Caferi Sadık Aleyhisselam ve diğer İslam alimleri zaten söylüyorlar. Bu ayetlerin Mehdiyet'e baktığını, ahir zamana baktığını, Hazreti Mehdi'ye bizzat işaret ettiğini şerh ederek açıklıyorlar hatta, değil mi? Evet. Onu da okumuştuk.
Evet.
Aynı zamanda Kur'an'da tarif edilen bir karakter gördük böyle. Aşağılıkların en aşağılığı, Allah'ın en aşağılık olarak gösterdiği münafık karakteri. Ve bunu da günümüzde Peygamberimiz döneminde nasıl yaşandıysa bunların daha azılları Hazreti Mehdi döneminde ortaya çıkıyor ve bütün dünya görüp tanıyacak bunları. Önceden bilmekte ve önlem almakta yarar var. Çünkü bu mahluklardan uzak durmak ve tedbir almak gerekiyor. Bu yüzden de münafık ayetlerinin herkes tarafından bilinmesi, dediğim uyanık olunması bir ibadet yani kastıyla onları da görmüş olduk. Ahir zamanın alametlerini gördük. Çok net yani böyle ki 150 alametten sadece birkaç tanesini görebildik zamanımız dolayısıyla. Fakat 150'ye yakın alamet var bu şekilde. Daha saymadığımız Azerbaycan'ın işgali var, binalarda, zinalarda artış var. Afganistan'ın işgalini söyledik. Altından altın olmayan diyor madenler şeyler çıkardı. Yeraltı zenginlikleri bu yıl haber çıktı gazetelerde. Lityum gibi madenlerin olduğu 1 trilyon dolarlık maden şeyi varmış Afganistan'ın altında. Bunlardan da Hazreti Mehdi'nin çıktığını, İstanbul'da çıktığını, faaliyetlerini yaptığını ve dünya çapında Mehdiyet'in zirve gölgesinin bütün dünyayı kapladığını, İslam'ın hakimiyetine gidiş olduğunu çok net olarak anlaşılıyor inşallah. Maşallah. Büyük de bir müjde olarak.
Maşallah.
Daha fazla bilgi için de hocamızın harunyahya.org sitesinden kitaplarını okumalarını tavsiye ediyoruz inşallah. Hepsinde ilgili daha detaylı bilgi var.
Evet, kapatabiliriz artık.
Harunyahya.tv sitesinden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ahir zaman sohbetleri etotmail.com adresinden gönderebilirsiniz. Harunyahya.org ve harunyahya.net adreslerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Yayınımıza harunyahya.tv sitemizden devam edeceğiz.